İyi akşamlar arkadaşlar, merhaba. Geliyor mu sesim?
Evet öğretmenim, iyi akşam.
Evet. İyi
İyi
akşamlar.
akşamlar,
İyi
selam.
akşamlar,
merhaba hepinize. Nasılsınız? Bakalım kimler
Nasıl?
var?
Neredeysiniz?
İyiyim, çok şükür ben de.
Sizi
Var.
gördük, daha iyi olduk hocam.
Teşekkür ederim,
İyi
teşekkür
akşamlar
ederim.
hocam.
Teşekkür
Altta
ederim.
bir,
İyi
iki,
akşamlar.
üç, dört, tut.
Bir arkadaş ses
Yapıyor.
geliyor ama bakalım.
Ben son bir.
Kimden geliyor acaba? Size de geliyor değil mi bu ses?
Evet,
Almıyorsunuz.
spor
Aynı
yapılıyor
değil.
gibi.
Evet.
Sayılar.
Evet. Süper. İkisi bir arada. Kur'an dersi de süper. Biri içeriye, biri dışarıya. İkisi bir arada süper.
Aynen.
Tamam, harika. Tamamdır. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bakalım kimler var. Bu öteki programa da bir bakayım, bir de YouTube'a bakayım. Giremeyen arkadaşlar var mı diye şöyle kontrol edeyim izninizle. Merhabalar sizlere de arkadaşlar. YouTube ve GoToMeeting'dekilere. Evet. Peki. Hepinize iyi akşamlar. Tekrar tekrar. Evet. Şimdi geçen hafta kaldığımız yere kadar ya da esmalarla ilgili tabii oradan devam edeceğiz kaldığımız esmalardan ama bir böyle toparlanana kadar yine bir ilk 10 dakika esmalarla ilgili bir soru var mı diye onu alabilirim. Bir ya da iki soru konuya göre. Ondan sonra devam edebiliriz. Evet, varsa alayım. Şimdi burada
Hocam.
çok kalabalık olduğumuz için önce şunu söyleyeceğim. Hani şimdi Zoom'da da sürekli bir şey var. Yani ekranı değiştirerek tek tek görme şansım yok. El kaldırdıysanız görmeyebilirim. Onu hatırlatayım. Hani direkt böyle sesinizi açıp sorabilirsiniz arkadaşlar. Hatırlatmış olayım. Evet. Evet. Ayda seni mi duydum sanki? Kimi duydum değil mi hocam?
Evet hocam.
Tamam. Evet.
Ben
Evet.
bir şey sormak istiyorum ama. İyi akşamlar diliyorum.
İyi
Size,
akşamlar.
herkese. Hocam şimdi derslerde başından beri biz şeyi oturtmaya çalışıyoruz. İşte varoluşu anlamaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki işte Allah tanımı olmayan, sonsuz, sınırsız bir hatta sistem, bir işleyiş. Bizler de burada maddi alemde birer modeliyiz. Aslında biz onun bütün kuvvelerini taşıyoruz. Bir esma bütünüyüz. Potansiyel olarak en azından. Bütün bunları işte oturtmaya çalışırken, anlamlandırmaya çalışırken ben şunu sormak istiyorum. Bunların ışığında, bu bilgilerin ışığında biz kime dua ediyoruz?
Evet. Önce şöyle
Yani
söyleyeyim.
kimden sağlık diliyoruz? Kimden korunma diliyoruz? Böyle
Evet, çok güzel
bir şey
söyledin.
geliyor aklıma.
Tamam. Şimdi önce bu, hani Allah bir iş değiştirdiğinde bunu şöyle yaparım. Bir bilinç diye bakalım önce, tamam mı? Hani benim örneklerde bir işleyiş sistemi, bu anlamda işletim sistemi örneklerini veriyorum bilgisayar üzerinde, ama mesela varlıktaki tek mutlak güç ve bilinç olarak aldığımızda ve sen de onun bir modellemesiyle oradan açığa çıkan bir ilmi suret olarak kendini aldığında, ondaki özelliklerin tamamı, ki bu ne demek? Bir bütün beden diye düşün. Bedenindeki bütün özellikler, değil mi? Aynı bir hücrede ortaya çıkma kapasitesi veya o yazılım hücrede de var. Hücre onun bütün potansiyelini taşıyor, o bilginin gibi. Sen de o Allah esmasının ihtiva ettiği bütün esma ve onun işleyiş biçimi olan o alemler noktasındaki bütün seyri gerçekleştirme potansiyeli ve aslında göreviyle var olmuş bir ilmi suretin. Burada hemfikiriz. Modelleme böyle bir modelleme, hatırlamış olalım. Şimdi kime dua ediyorsun dediğimde, aslında kendinden kendine diyoruz ya, biraz tasavvufta bunu belki duymuşsun. Kendinden kendine dediğinde, hani duayı burada bir ötedeki ikinci bir varlığa değil de kendi halin üzerinden duayı zikrederek aslında o oluşu gerçekleştirmek için ediyorsun. Yani duayı işte ettim, bana sağlık verdiği sağlık kelimesini zikrederek sağlık halinin açığa çıkışının kodunu, düğmesine basıyorsun. Kodunu çalıştırıyorsun. Anlatabildim mi? Yani Hani Allah'tan isteyin dendiğinde, şimdi buradaki inanç surelerde göreceksin. Mesela bir yere kadar Allah Allah deyip, ama bir yerde de diyor ki ey, ya da Allah'a iman edin diyor. Ama o bir yerden sonra diyor ki ey Allah'a iman edenler. Hani be ile iman, billahi. Anlatabilir mi? Buraya işaret ediyor. Şimdi bizim konuştuğumuz yer billahi noktası. Yani senden açığa çıkan. Ama aynı zamanda onun bir önceki süreci de ikilik prensibi gibi kendini gösteren Allah ve onun kulları anlayışıydı. Şimdi Allah ve onun kulları anlayışında söylem olarak Allah'ım bana afiyet ver, Allah'ım bana sağlık ver dediğimiz yer de doğruydu. Onu da yanlış kılmıyor. Ama iş billahi noktasında, her şeyin senin özünden açığa çıktığı durumuna geldiğinde ya da bunu biliş seviyesine geldiğinde, o zaman oradaki tanım kendinde o noktanın açığa çıkışı için zikrediyorsun. Yani zaten istemiyorsun. İsteme yok. Anladın mı? Bir dileme var. Bu dileme de irad dediğimiz, irade dediğimiz, anlatabildim mi? Hani mürid etmasıyla ortaya çıkan yöneliş gücü sebebiyle dileme, yani irade etme, ortaya çıkarma. Yani kendi kuvvelerinle bir halk ediş dedik ya, bir yaratımın varlıkta tezahürü için düğmeye basma, kodunu çalıştırma. Anlatabildim mi? Yani dileme noktasıyla, bak isteme başka, dileme başka. İsteme ben senden istiyorum. Dileme ben ortaya bırakıyorum. Dileme. Sadece diyorum bir tane işte ne dileyelim, yağmur yağsın diliyorum. Bak yağmur yağsın ama senden yağmur yağdır aile demiyorum ya. Şimdi senden istersen bunun adı isteme ama ortaya bıraktığında bunun adı dileme. Yani çok eş bir şey Türkçe'de söylem olarak kullanıyoruz ama işte o Arapçadaki dileme biçiminin adı, yine biz Türkçe'ye dileme diye çeviriyoruz ya, irad etme. Anlatabildim mi? Yani irade etme, irade gösterme. Ne yapıyorsun? Yağmur yağdıracak iradeyi göstermek mesela. Sağlığı ortaya çıkaran iradeyi göstermek. Anlatabildim mi? O yüzden şimdi birinden zaten istemiyoruz net bir şekilde. Ama o zaman buradaki bütün dualar neye işaret ediyor? Hani sağlık iste, afiyet iste, işte mutluluk iste, huzur iste, cehennemden korunma iste. Bunlar nereye işaret ediyor dediğinde, tabii ki Türkçe'ye çevirince bir ufak anlam kaymaları oluyor ama nihayetinde oradaki şey, varlığın tamamı tek bir yapı olan ve tek bir bilinç dediğiniz Allah. Allah, tamam mı? Bak Allah'ın ikinci bir tarifi yok yani. Bu anlamda hani Allah yaratıcısı, yaratıcı olan Allah falan değil. Dersen de şöyle, hani Allah'tan isteme dediğinde varlıktaki bu tek bilinçten aslında sende hal olmak üzere onu zikretmiş oluyorsun. Anlatabildim mi? Biraz karışık olmuş olabilir belki ama tekrar özet yapayım. Eğer ki Allah'tan istiyorum desen, bunun doğru olmadığını söylemiyoruz. Bakın burada bilinç seviyelerinden bahsediyoruz ya. İsevi, Musevi, Muhammed'i. Şimdi Muhammed'i diyor billahi. Muhammed'i anlaştık. Be, billahi var. Anlatabildim mi? İsevi, Musevi de burada, yeri geldi Musevi de zaten ötede, İsevi de içinde dedik. Burada yani bir mesela Musevi bilinçte hani beni göremezsin ya Musa hitabı gelene kadar da orada ikilik çalışıyor. Oraya o çalıştığında, yani beni göremezsin dediği anda teknik başlangıcı orada ortaya çıkıyor. Surelerde anlayacağız ama dolayısıyla bir kat var ya da bir bilinç seviyesi var ki evet ikiymiş gibi çalışıyor. Zaten bu madde plan ikiyle çalışıyor. Ama iş billahi ise asla istemiyorsun. Sadece o hal senin zikrin oluyor. Anlatabildim mi bunu? Umarım açık olmuştur. Çünkü hani gerçekten Türkçe'de isteme dediğinde benim senden istemem gibi anlaşılıyor. İrade konusu o yüzden anlaşılamıyor. Hatta mesela şey dedi, iradem düşük dediğinde mesela tarif et desek birine, iradem düşük ne demek? Hani irade düşüklük de hep şöyle, kendiyle ilgili bir şeyi yapamamak olarak algılar ya. Halbuki gerçekte irade kendiyle ilgili değildir. Varlıkta bir oluş yaratmayı tarif eder. Anlatabildim mi? Bu sağlık hali, afiyet hali, X bir işin ortaya çıkışı, her neyse bu esmalarda anlayacağız daha çok. Ama irade sadece kendine dönüp işte yemeğe karşı iradem yok, işte nefsime karşı iradem yok, öfkeme karşı iradem yok dediğinde bu zannediyoruz ki irade şurada elimde bir sihirli değneği ve sadece benim üzerimde çalışır zannediyoruz. Türkçe kullanım gereği. Ama irade, orada bahsedilen ya da hep anlamaya çalıştığımız irade, ki dileme diye anlıyoruz biz onu. Oradaki irade, oldurma kudreti. Anlatabildim mi? Yani kuvvetin, kudretin, yaratım gücü ve o yaratım gücünün düğmesine basmak. Yani oradan bir oluş ortaya çıkarmak irade dediğimizde. Açık oldu mu Aylin
evet
ve
hocam.
Arkadaşlar?
Evet evet.
Tamam,
süper. Çok teşekkür.
Rica ederim.
Ben de bir soru sorabilir miyim hocam? Merhaba.
Tabii, merhaba.
Şimdi geçen hafta 99 esmayla doğduğumuzdan bahsettik. Yani herkeste mevcut olduğundan bahsettik. Ve kimi insan alt bilimden çalışıyor ya, öyle demiştik. Perdeleri evet. Olduğu için işte üst birime çıkar veya çıkmaz. Bu perdeleri peki biz nasıl indirebiliyoruz? Yani onu anlayabiliyor muyuz indirip indirmediğimizi? Tam aileden gelen genler vesaire var. Ama hep her esma alt bilimde kalanlar oluyor mu yani? Onların yukarı çıkması...
Yani şöyle söz konusu, biz her yaptığımız daha hani diyoruz ya, her yaptığın şeyi hakkıyla yap, en üst versiyonunu yapmaya çalış dedikçe o kendi içinde zaten o yükselişe geliyor. Anlatabildim mi? Bunu şey diyemiyoruz yani. Şu kadar kere alt birim yapıp ondan sonra şunu yaptığında üst birime geçer demiyoruz. Bu alt ya da üst birimden tezahürü biz sayıya ya da basamağa değil de daha çok şuna bağlı aslında. Yani evet, kendi içinde bir katları var 7-9 diye, onu inkar etmiyoruz ama asıl bağlı olduğu yer o sayı. Yani o tedavinin modelleri, renkleri, ama bağlı olduğu yer kişinin bilinç seviyesi. Yani kişi bütüncül olarak yaşamı hangi katmandan algılıyorsa, ikilik ya da teklik diyelim, hangi katmanda kendini konumlandırıyorsa bütün oluşları zaten o bilince bağlı olarak tezahür ediyor. Yani o anlayışa göre tezahür ediyor. Anlatabildim mi? O yüzden burada evet, alt birimden tezahür eden işlerinde var, üst birimden tezahür eden işlerin ya da esmalarında var, ama zaten bunun bir ikisini eşitlemek diye bir şey yok. Önce onu söyleyeyim. İkincisi de bunu bilebiliyor muyuz dediğinde, eğer ki sen bakışını veya bilincini bu noktada hani belirli bir konuma getirmiş insansan, zaten o zaman bir yere kadar bir esmaları biliyorsan, Allah sistemi biliyorsan, evet bir tarifin oluyor. Ama bir yere kadar bunu kullanıyorsun. Bir yerden sonra zaten tarife ya da bu üst birim, bu alt birim gibi ayrım hani bir yere kadar söz konusu. Ondan sonra onu bile yapmıyorsun. Anlatabildim mi? Ama hani tek tek eğer ki Allah sistemi ya da hakikat ya da esmalarla ilgili veri olarak bilgi yoksa, bakın hal olarak demiyorum, gönül yüksekliği olarak demiyorum, veri olarak bir bilgi yoksa bunu zaten isimlendiremez. Anlatabildim mi? O yüzden soru burada, biz bunun farkında mıyız dediğinde, bir yerde farkındayım ya da farkında değilim diyenin birbirinden aslında farkı yoktur. Olay şu, biz bu perdelerle ilgili veya bu modellerin yüksek bilinçle ortaya çıkışını nasıl sağlarız dediğinde iki yolu var. Sen bilincini bu anlamda Allah noktası, billahi veya senin için başka bir şeydir bu şeyin adı, hakikat noktasını. Sen bilincini orada, ikincisi de uygulama biçiminde burada yaptığın işi, her neyse bu, işte evini süpürmek de dahil veya işte nedir, dışarıda çalıştığın işlerde de, her şey dahil, yani madde mana ayırmadan. Sen o işleri bilgin doğrultusunda en üst versiyonda uygularsan, bu ikisi sana o perdeler dediğimiz ya da alt birim üst birim dediğimiz şeyi zaten kendi içinde yükselişe getiriyor. Anlatabildim mi Gülün? Sen sordun galiba. Evet. Ben bir şeyleri kaldım.
Evet, ben ya sordum. O yüzden, ama o zaman çok fazla esna var ya, hani sürekli sorguluyor halde olmaz mıyız? Yani mesela Rezzak'tan bahsettik veya dar esnasından bahsettik geçen hafta. İşte bu kişi beni darlıyorsa, hani sürekli onun bana şimdi neden darlıyor, bu böyle mi? Hani sonuca varamıyorsak nasıl oluyor? Ya da hakkını vererek zaten yaşadığımızda erdem ve ahlak kurallarında, hani kalben aslında iyi bir insan olduğumuzu, onlar sanırım kendiliğinden zaten evet, atacak şeyler değil mi?
Evet, evet. Zaten özür burada ya. Mesela hani bizim bahsettiğimiz yer şu ana kadar hala risalet bilgisi, ki risalet bilgisi kişiye hakikatinden haber veren ilim boyutu. Nedir hakikatinden? Yani bu bedenle yaşamadığı, bu madde planın gerçek ve mutlak olmadığı, bunun bir hizmeti olup bunun ötesinde senin başka bir dediğim gibi öz boyutun, hakikat boyutun olduğunun bilgisini sana veren risalet bilgisi. Ve bu bilgiden sonra da hayatını nasıl işte form etmelisin, nasıl format mı atıyorsun, atıyorum, nasıl yaşamalısın, ne yemeli, ne içmeli gibi mesela ne türden atıyorum dua etmeye nasıl ibadet eder, insan ilişkilerini düzenleyebilir mi? Bütün yaşamsal bu madde plana dönük işleyiş biçimi ve ibadetlerde nübüvvet sistemi. Dolayısıyla şimdi biz Risaletten dediğim gibi bahsettiğimiz için işin uygulama biçimi de tabii hadisler çok destekliyor bu anlamda. O zaman hani Gülen'in sorusundaki gibi hani iyi insan olmak, erdemli insan olmak, ahlaklı insan olmak, yani işin Kur'an'da bunlarla da tabii ki tarifiyle muhatap olacağız ama işin teknik açıklaması boyutundan gidiyoruz ve bunu biliyoruz ki teknik açıklama varlıktaki oluşun nasıl işlediğini anlatıyor. Yani hangisi kaç katta nasıl tezahür eder? Hangi hesma nasıl kendi mesela kendisi bu anlamda tezahür ya da renkler şeklinde kendini gösteriyor? Buralar teknik. Bu uygulama biçiminde birincisi dediğim gibi bilincinin hakikat noktası, ikincisi de uygulama noktasında üst versiyon. Ve üst versiyon bütün öğretilerde tabii ki ahlaklı ve erdemli olmakla başlıyor. Anlatabildim mi? O yüzden hani bir nevi böyle iyi ahlaklı insan üst versiyon olmaya yetiyor mu dediğinde evet, işini yüksek kapasitede yapıyorsan buradan zaten sana yol açılıyor. Ama hakikat bilgisi gelmiş demek değil. Sadece bilincini hani şeyleri iyi insan oldu sevap yükseltti. Mealen söylüyorum bunu. Mesela bu şimdi evet mevzu sevap puanları değil zaten. Mevzu kendi ruh gücünü yükseltmek. Bakın ibadetler ya da burada işte namazdı, oruçtu, zikirdi bunlara girdiğimizde göreceksiniz ki burada nübüvvet esaslarıyla tarif edilen yaşam biçimleri ve ibadetler senin aslında ruh gücü dediğin ve o esma kombinasyonlarını hep diyoruz da uyur halde olanlar aktif olanlarla geldi. Dolayısıyla uyur halde olanların da uyanması ama aynı zamanda ruh bedeninin gücüyle ilgili hem bu dünyaya dönüp seni rahat ve herhangi bir dışsallık algısına düşmeden yaşaman için hem de bu anlamda bundan sonraki bütün adımların için ruh gücünün yüksekliğine dönük şekilde çalışıyor o ibadetler veya tavsiye edilen nübüvvet esaslarındaki bütün yaşam biçimleri. O zaman orada göreceğiz ki tam da Gülün'ün dediği gibi evet iyi ahlaklı olmak, ahlak ve erdem sahibi olmak bu anlamda senin hani kalp, gönül dediğin temizlik mesela bir yerde evet senin için çok yüksek, çok ekstra bir özellik ama bir yerde de hali hazırda o yolculuğu yaparken ruh gücü, gücünü yükseltmek, beyin kapasiteni artırmak gibi çalışmalara ihtiyaç oluyor. Şimdi bu ikisinin birliği zaten Gülün dedi ya hani işte bana böyle yapıyorsa bu oldu, bu oldu, o sebep sonuç araştırma analizi seni getirmeden zaten bakışının hep aynı düzlemde kalmasını sağlıyor. Anlatabildim mi? Yani burada hep iç gözlem, aynı zamanda hakikat de veya birlikte ya da billahi bakışında hani yaşamı seyretmek ama aynı zamanda da onun getirisi olarak dolayısıyla hani bütün teknik gerçekliğin veya bütün uygulama biçimlerini en üst versiyonda uygulamanın ikisi eş olursa ancak zaten o perdelerin kalkmış olduğunu ya da perdenin ötesindeki hakikatle muhatap oluyoruz. Onun dışında bunlardan hangi tarafı yaparsak yani kalbim temiz ahlaklı erdemliyim evet bu bir taraf ya da şöyle ben biliyorum bu esmanın arkasında şu çalışır şunun arkasında bu çalışır bilgi gibi. Evet bu da ama ikisinden hani biri varsa diğeri yoksa burası şey gibi bir anlamda tabii ki kişinin yaratılış modelini bilmiyoruz ama bir anda hala aslında eş gitmiyor maddeyle mana demek. Anlatabildim mi bunu? Gülün senin sonunda bu biraz geniş bir cevap gibi oldu ama yani burada aradığımız şey sebep sonuç ilişkisine girerek de anlamak değil esmaları. Aradığımız hiçbir şey yok aslında. Yani buradaki konu veya esmaları tanımak, sureleri tanımak, varlık nasıl işliyor, sen nasıl işliyorsun? Varlığın çalışma prensipleri ve Allah'ın kendini seyir prensipleri ve bunun içinde kendini bulmuş bir insan modeli olarak da senin çalışma ve kendini seyir prensipleri. Bunlar için şu anda bunu konuşuyoruz. Onun dışında bir sebep sonuç analizine zaten gitmiyorsun bir süre sonra. Anlatabilir miyim? Belki şu an için anlamak veya esmaları çoğunu tanımıyorsunuz veya ne bileyim Kur'an'ın anlattığını belki bir kısmınız bilmiyorsunuz. Şimdi bunlar için biz şu anda işte bunu yaparsak şu esmadandır, şunu yaparsak bundandır diye örnekler verişimiz. Yani sen bilsen de bilmesen de kişisel özellik olarak ortaya koyduğun her şeyin arkasında esma çalışıyoru anlatmak için yapıyoruz. Ama onun dışında bunlarda ilerlediğimiz zaman göreceksiniz. Onun dışında şunu yapmıyoruz. İşte Mine şimdi mesela gözünü kaşıyor. Mesela Mine gözünü kaşıdı, bu hangi esmadan demiyoruz mesela. Anlatabildim mi? Veya başı başı geldi, bu hangi esmadan deyip, yani kendimize, normalde insan zihinsel bir handikap ve zihinsel bir hapishanenin içine giriyor ya, böyle sürekli bir maddeden anlamak için. Yeni ve kutsal bir hapishane yaratmıyoruz esmalarla. Anlatabildim mi? Yani işin bir yerine kadar bu tarifleri kullanıyoruz. Bir yerinden sonra gidip de kendimize o anlamda hangi esma ne yarattı, şimdi Meltem niye böyle dedi, ben ona ne yapsam hangi esmam çalışır gibi bir, bu anlamda çıkar ilişkisi, bu anlamda analiz biçimi ya da yeni bir hapishane yaratmayacağız. En azından girişte olduğumuz için belki böyle zannedilmiş olabilir. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak?
Son bir şey çok kısa daha söyleyebilir miyim? Sorabilir miyim? Görüntümü de açtım şimdi. O zaman biz şimdi meditasyonda da namazda da aslında zihnimizin kapasitesini yükseltiyoruz değil mi? Yani zihnin kapasitesi yükselince frekans yükseliyor. Bu sefer anda olmaya başlıyorsun. Yüksek bir insan oluyorsun. Yani çok bunları zaten sorgulamıyorsun. O zaman farklı bir bilinçten aslında kendini seyretmiş oluyorsun. Onun da özü oradan geliyor değil mi?
Evet. Bütün öğretilerde, evet, bu arada bütün öğretiler, zaten bak bütün öğretilerdeki tavsiyeler zaten kişinin, bak kimi zihne kadardır, kimi büyük zihine kadardır, kimi hakikat noktası, fark etmez. Ama sen insan var olduğu müddetçe çeşitli öğretiler ortaya çıkmış. Her biri kendi ulaştığı yere kadar, her birinin tarif ettiği her şey kişiyi şu beden algısından uyandırıp bedenin ötesine geçirmek. Şu madde planı gerçek ve mutlak değil, bunun arkasında bir hakikat vara geçirmek içindir. Ve geçirmek için hepsi şeydir. Biri taksidir, biri minibüstür, biri uçaktır, biri jettir. Anlatabiliyor muyum? Hepsi bir kendince bir şey vardır. Yani kendince bir araçtır. Ama hepsi zaten dediğim gibi burayı hedefler. Ama şey diyemeyiz, meditasyon da zihni evet, ama namaz için zihni hayır. Namaz için çok daha başka bir şey konuşacağız. Biri eksik, biri fazla değildi. İşaret ettiği yerler biri de daha farklıdır diyeyim. Anlatabildim mi? Bu zaten aynı kulvar değildir ama şey gibi, insana hal olarak getirisi, ikisinde de huşu, ikisinde de o zihinsel hapishaneden kurtulmak, ikisinde de o kayıtlardan öte bakmayla ilgili güç vermek. Burası zaten evet, ama aynı zamanda namazınki bu kadar değil. Anlatabildim mi? Çünkü oradaki bütünlük daha başka çalışıyor. Ruh, beden, zihinle beraber orada kod atıyorsun kendine. Okuduğun dualarla. Yani beynine format atıyorsun. Beyninin o andaki veri giriş çıkışı, her namaz arasında veri giriş çıkışı. Bak bir şeyi hiç saymıyorum, karmayı. Çünkü sen bir kere hani şehadet getirdiğinde şöyle bir kelime var ya, kelime-i şehadet getirip Müslüman olun, o güne kadar olan günahları silinir. Mesela bunu biliyorsunuzdur. Yani hiç bilmiyorsanız filmlerden biliyorsunuzdur. Tamam mı? Bunu çok kullanır mesela. Şimdi bu teknik bir gerçeklik. Şimdi onu biz amentü billahi ya da şehadete geldiğimizde konuşacağız. Ama teknik bir gerçeklik. Kesinlikle gerçek. Ama bu şey gibi değil. O zamana kadar her şeyi yapmış, günahını affettim, sana sevap. Öyle değil. Burada senin beynine format atılmasına işaret ediyor. Ya sen o kelime şehadet anında, o Müslüman olduğu gibi değil de şehadet kelimesinin hakiki noktadan haliyle alakalı bahistir o. Dolayısıyla senin için zaten beynine bir format atılmış. Senin beden hafızan o anda bir anlamda boşalmasa bile sen ona dur demiş oluyorsun. Anlatabildim mi? Dolayısıyla buradaki şeyler, yani bu bütün ibadetlerde ve özellikle namazda baktığında buradaki olaylarda var olan genetiksel ve beden hafızasını durdurma ve durdurduğun için ve her durdurduktan sonra her dakika kendine çalışma, o beş vakit namazlar artı nafileler veya istersen bir vakit kıl, düzenli kıl dediği sirkülasyonda, işte o namazda bir kere zaten durdurmuştun, üstte durdurdun, hani şey kalmıyorsun ya, her an veri giriş çıkışı var dedik, yani konuşuyoruz, ediyoruz, yaşıyoruz, içiyoruz, yemek yiyoruz, hava soluyoruz, bütünün bilgisini alıp hani sürekli bir rezone oluyoruz ya. Şimdi her vakit kılınan namazda da o seni durdurduktan sonra hali hazırda tekrar orayı aktive etmesin. Tekrar o kod tamamen kendi kendini boşaltıp sıfırlanıp tekrar aktive etmesin. Artı sana yeni veri giriş çıkışı olmasın. Yani onların bir pardon şöyle diyeyim. Bir kalıp ya da elbise diyelim. Hani diyoruz ya rezzan elbisesi yemek ısmarlamaktır mesela. Buraya elbise diyelim. Şimdi o veri giriş çıkışında o yüklendiğin ya da rezone olduğun frekansların elbisesi yani o gelen deneyim yolu elbiselerinin senin üzerinde yeni bir tohum atmasını engelleyen ama frekans ve oradaki hakikat bilgisayarıyla da kendi iç genişliğini sağlaman içindir. Mesela namazın kendi gerçeğindeki işleyişlerden bir kısmı. Daha birçok şey var da. Dolayısıyla bütün öğretileri tekrar deniyorum. Her birinin seni götürdüğü bir yer var. Anlatabildim mi? Hepsi de tam da bu anlamda seni senden özgürleştirmek için yola çıkar ve tarifleri vardır. Ama hepsinin ki burada söz konusu meditasyon namaz söylediğin için diyorum. Onun sürekli senin günde 5 vakit veya 3 diyen de var ama 5'tir mesela veya 1 kılıyorsundur odur. Hepsinin senin her an her dakika diri kalabilmen için. Her an her dakika o diyor ya tariflerde günde 5 vakit işte nehre girip yıkanmak gibidir diyor. Anlatabildim mi? Böyle tarifler var. Bunlar hiç romantik değil. Gerçekten de teknik tarifler. Yani beyin gücünün yüksekliği, bu beyin gücünün yüksekliğiyle yaşama bakmak. Dolayısıyla bilgin ve senin bilgin var, senin inancın var her neyse. Onu pencere edinerek kendi hakikat noktasındaki seyrini gerçekleştirmek için oradaki yapılan çalışmalardır. Genel söylüyorum tabii. Daha hani söyleyeceğiz. Bu kadar gibi konuşmuş olmayalım da. Bilmiyorum açık oldu mu burası? Yani hem gününün dediği doğru olmakla beraber şimdi evet öyledir deyip geçsem yanlış olur. Çünkü sadece o kadar değil.
Teşekkürler hocam. Sağ olun.
Rica ederim. Burada mesela beden hafızasını da söyleyeyim. Tam Esma'ya geçmeden.
Beden hafızası sorabilir miyim?
Tabii. Mesela beden hafızası ile ilgili hani hep genetik kodlar, atasal kodlar diyoruz ya. Mesela bütün yeni öğretilerde, bütün burada gelmiş geçmiş bütün sistemlerde biliyorsun 13 vardır, intivalar vardır. İşte böyle aması olacağıma tam 13 gibi hani böyle bütün çalışmalar var. Şimdi bunların hepsi beden hafızasının sağaltılmasına, durdurulmasına yöneliktir. Anlatabildim mi? Yani oradaki verilerin sende yarattığı duygu blokajları, senin zihninde yarattığı kilitler, sendeki şartlanmalar, etiketler dediğimizde bunlar beden hafızası üzerinden işliyor. Dolayısıyla bütün o çalışmaların ilk hedefi zaten beden hafızasını devreden çıkararak seni çıplak yani bedenin tuttuğu değil de çıplak özgür bir bilinç olarak kendi varlığını burada sürdürmen için işaret edilmiş ya da sistemleştirilmiş çalışmalar onlar. Nerede? Yani alayım sorunu.
Benim sorum da şöyle bir soru. Şimdi biz böyle ilmin içine girdikçe hani ben kendimden örnek vereyim. İşte yoga felsefesiyle epeydir haşır neşirim. Şimdi işte evet. Kur'an ilmediyoruz. Sayenizde öğreniyoruz. Tasavvufa girdim. Hani bu beyinde bir kapılar açıldı. Mesela bir frekans yükseldi. Bir yeri tutturdum diyeyim. Hani öyle anlatayım. Ama böyle sana bir şeyler bahşediliyor gibi. Hani bir takım böyle teknik bir şeyler öğreniyorsun. Ama sonra o kapıların birdenbire kapandığını da fark ediyorsun. Bu bir şeyi uygulamadığın için elinden alınması gibi bir şey mi? Yani nasıl bunu doğru kelimelerle sorabilirim?
Anladım. Hakkını vermedin. İlim durdu veya elinden mal diyelim. Meala.
Evet. Anladım. Yani hakkını vermediğim için o bahsedilen bazı şeyler geri elimizden alınabilir. Alındığı gibi de geri verilebilir mi? Hani bizim orada bir şeyi hata yaptığımızın ifadesi mi bu?
Yani şimdi öyle şey diyemeyiz. Esmalardan bunu anlayacaksın. Evet bir durdurucu kabz esması var. Yani böyle şey gibi bir sebepten verdiği şeyi hani ishar edip görünür zahir kıldığı şeyi sonradan geri alan dediğimiz bir kabz esması var. Şimdi bu kabz esması şöyle çalışmıyor. Nagihan sen bunun hakkını vermedin ver bakalım bunu geri demiyor. Kabz esması diyor ki herhangi bir biçimde sen bir konuyla temas edebilirsin. Bu konu seninle alakalı değil. Konu tek başına bir başlık. Ne diyorsun? Felsefe. Ne diyorsun? Din. Ne diyorsun? Bak bunu soyuttan çıkaralım çocuk diyelim. Ne diyorsun? Bebek. Şimdi bu bebeğin nasıl senden başka bir kaderi ve yaş planı varsa İşte felsefenin de, anlatabildim mi? Her neyse bu işinde, bir işte çalışıyorsun mesela. Her şeyin sistemde kendine has bir eceli ve kendine has bir yaş planı var. Şimdi bir şey sende kabz etmezse, sen ben hepimiz kabz etmezse bir şey için çalıştığında senden böyle ver, onu hakkını vermedin diye geri alıyor. Diyor ki bu şey kendi içinde sürecini tamamladığı için yavaş yavaş sonlanmaya geçiyor diyor. Yavaş yavaş küçülmeye ve sonradan bir anda yok olmaya. Ama yok olduktan sonra, bak şimdi kabz esmasını geçtik mi şu an hatırlamadım ama geçtik mi? Mesela meyveyi vermişimdir değil mi? En çok örneği veriyorum çünkü. Mesela neydi? Meyve böyle büyüdü sürecini tamamladı. Sonra yavaş yavaş kapandı ve en son toprağa düşene kadar dedik ki işte bir şey kendisi sadece, şimdi başka şeyden de söyleyeceğim ama sadece kendi sürecini tamamladığı için ishar ettikten sonra onu geri alır, yok eder diyor kabz esması için. Anlatabildim mi? O zaman şimdi mevzum burada bir. Sende kabz esması çalışmış olabilir. Ve bu kabz esması çalışması seninle alakalı mıdır? Yoksa konunun kabz zamanı gelmiştir, onunla mı alakalıdır? Bunun için seni şey gibi, bunu kişiye özel anlamamız lazım. Yani seni ben tanımakla beraber, evet haritamda da var, bakarım böyle bir sıkıntım varsa, ama mesela şimdi bunu genel sorduğun için, şimdi herhangi bir arkadaşla sor, bunu nasıl anlayacağız? Şimdi bunu eğer ki sen de o konuya değil de genel olarak hayatında kabz etmezsin o dönem çalışıyorsa, belki işte senin gözüne batan ilimden uzak kalmak, felsefeden uzak kalmaktır. Ama aslında başka şeylerde kabz şeyine uğramıştır, baskılanıyordur. Şimdi sen bunu dikkatini çeken bu olduğu için zannediyorsun. O yüzden biraz geniş bakıp hayatında başka hangi alanlarda kabz çalışıyor? Anlatabilir mi? Buna bakmak lazım. Şimdi diyelim ki hayır, her şey yerli yerinde, sadece ilim noktasında kabz böyle bir şeye uğradı. O zaman işte dediğim gibi detaylı orada giriyor analiz. Bu kabz çalıştı. Bir, ya eskiden atmış olduğun bir kilit gelip seni bulduğu için orada çalıştı, tamam mı? Ya da o şeyin süreci sende zaten o kadardı, o hikaye. Diyelim ki yoga yapıyordun, artık yapamıyorsun. Sadece felsefe. Sende belki hikaye o kadardı, işte döngüsünü tamamladı ve kapandı. Anlatabildim mi? Veya namaz kılıyordun, aynı şey. Belki senin namaz nasibin o kadardı, kapandı. Ama bu kapanmak yok olmak değil. Bakın kap toprağa düşüyordu. Bundan sonra şimdi bu kapsa eğer seni yaşadın o ilme ait, bunu bildikten sonra yeterince beklemen lazım. Çünkü tohum toprağa girdikten sonra tekrar yeni halini yeşeriyor ya. Yeterince beklemekte ne yapacağız? Dur bakalım, kabz mıymış değil miymiş, kilit miymiş yoksa hakkını verememiş miyim falan dediğin zaman, burada bekleme noktasında hala beklerken her seferinde denemeni tavsiye ediyor. Hadislerde falan değil mi? Her seferinde kapıyı çal diyor ya mesela. Mevzu bu. Sen kapıyı çalmaya devam et. Elinde sonunda açılır deniyor ya. Burada kabza bağsız arasındaki durumu diyor aslında. Yani sen beklerken dur bakalım kabz bitsin, yeniden yaşarsın değil. Ben kalkıyorum, o matın başına geçiyorum. O seccadenin başına geçiyorum. Ama olmuyor, olmuyor. Ama sen geçiyorsun. Ben o önce niyet ediyorum, ertesi bayağı olmuyor, olmuyor. Ama sen niyet ediyorsun, sen kapı çalıyorsun. Anlatabildim mi? Bunu böyle anlayabiliriz ancak. Yani sen vazgeçmediğin müddetçe, bak şimdi eğer vazgeçmiyorsan orada zaten bir kilit ve bir şey çalışmıştır. Ve sende hala yönelme kuvveti çalıştığı için kapıyı çalıyorsundur. Ama eğer tamam bendeki hikaye bu kadarmış, nasipliymiş deyip o konuyu kenara bırakıp yoluna, başka yolda gidiyorsan zaten o şeyin süreci sende tamamlanmıştır. Anlatabildim mi? Bence buradan sana değil, hepimize söylemiş oldum tabii bunu. Sen de kendinden çıkarırsın. Evet. Yani kilit konusu da tabii burada hani ya kilit geldi çalıştıysa dediğimizde, onu da esmalarda göreceğiz ki çok eskiden mesela diyelim. Çok eskiden biri de diyorsun ki zamanında hiç böyle inanmazken bilmezken ay Kur'an dersine de gidiyorlar falan. Hiçbir şey dedin dedim. Bir baktın, birini küçük gördün, birini büyük gördün, birine imrendin. Birine dedi ki ay şu hep var ya, ay şu Müslümanlar falan, böyle böyle şeyler var. Biliyorsunuz ülkede neler neler olur. Misal diyorum. Sen gittin 7 sene önce bir tohum attın. Dedin ki bunlar da böyle olur. Tamam mı? Mesela. Sen döndün dolaştın Kur'an'a düştü yolun. Döndün dolaştın ama bu ders, ama başka konu, ama işte kendi hakikatin, bir kere kendi hakikatinle ilgili bir şeye düştü konu. Yolun düştü, tamam mı? Şimdi o tohum orada duruyor ya. Şimdi çalışırsın çalışırsın, keyif keyif, hop bir gün dersin ben bu derse girmiyorum. Niye? Canım bugün istemiyor. Niye? Tamam mı? Ararsın ararsın bulamazsın. Şimdi kilit dediğin şey aklın çalışır. Şimdi bilinçaltı diyor ki bir yerde tatlı tatlı geliyor, aklın bedenin burayı kapladı. Ama bilinçaltının sınırına dayandığı zaman o kilit diyor ki dur bakalım. İşte Kur'an dersine gidenler şöyle olur, sen böyle misin? Şimdi sen şöyle olur dediğinde atıyorum. Yani çok şey olacak mesela, ne diyelim? Kur'an dersine girenler can yakar mesela. Şimdi sana göre can yakmak olumsuz bir fiil, tamam mı? Mesela diyorsun ki gittin her şey güzeldi. Burası başka ortam bilmem ne falan, ama bilinçaltının o sınırına dayandığı anda sen can yakanlardan mı olacaksın? Can yakanlar kötü. Sen kötü mü olacaksın? Hem Allah yolunda oluyorum hem kötüyüm diyorsun. Buralar senden habersiz çalışır arka planda. Ve seni ben can yakanlardan olamam çünkü ben iyi ahlaklı insanım gibi, anlatabildim mi? Bir anda bilinçaltı bu hesabı yapar. Bak, bilinçaltı şöyle diyor bu hesabı yaparken. Eski veri 40 sene, Kur'an dersi 6 ay. Kim kimi yener? Siz söyleyin yani. Anlatabildim mi? O zaman o 40 senelik veri galip gelir ve 6 aylık Kur'an dersine bir anda düşersin. Anlatabildim mi? Kilit de böyle çalışıyor. Bu meğerde örnek verdim ama bütün kilitlerimiz böyle çalışıyor. O yüzden yeni bir şeye başladığınızda bunun kendine has bir oturma süreci var. Yani bu kendine has oturma süreci, birincisi, ben tabii o teknik size astrolojik yerlerden söyleyeyim. Birincisi, bir şeye başladıktan sonra bir kere 120 günü bulmak zorunda. 120 gün çocuk oluşumunu hatırlayın. Surelerde konuşacağız onu. Hep diyor ki, bilenleriniz vardır, İnsan yaratılışına bakmaz mı diyor. Uyarıp uyarıp duruyor Kur'an surelerde. Anlatabildim mi? İnsan yaratılışına bakmaz mı mealen? Şimdi burada ben şunu anlıyorum. Bu insanın yaratılış hikayesi öyle yerlerde vuruluyor ki, bu insan nasıl yaratılıyor ki dediğinde, bu insanın bırak önce ruhlar neredeydi falan. Anne rahmine düştüğü, döllendiği andan bebek olarak doğan zamana kadar bir işleyiş var. 28'inde kalbi oluyor. 120'sinde ruh üfleniyor dediğimiz ilk böyle elektriksel akış geliyor. Beyinde veri alışverişine başlıyor. Sonra devam ediyor. Organlar oluşuyor, saçı oluşuyor, kaşı, kulağı. En son çocuk 7'de tamam. 7'den 9'a kadar rötuş oluyor. Saç, kirpik falan. Ondan sonra 9'da doğuyor. Tamam, bayağı bir fabrikasyon yani bu 9'a. Evet, 8 ayda doğan da var. 6'da doğan da var. İşte orada da 8'de çok böyle kolay olmuyor bebeğin işi, ama şey gibi tam rötuşun ortasında oluyor muhtemelen, ama 7 ile 9 genel doğma ve sağlıkla yürüme yaşları biliyorsunuz. Ama nihayetinde döllenmeden, normal düzeni söylüyorum, 9 ay ya da 9 ay 10 gün dediğinde bebek doğuyor. Ve yine burada insan yaratılışına bakmaz mı da sonra bir 3 ayı da katıyor sistem. Diyor ki bebek doğduktan sonra o bebek İslam fıtratı üzerine doğar. Yani saf bir bilinç, İslam teslimiyet, hatırlayın bunu. İslam fıtratı üzerine doğar, bir din değil. Ama sonra işte anası babası onu işte ateşe tapan, mecusi ya da işte Hristiyan, Musevi, Muhammed, her neyse böyle yapar diyor. Anlatabildim mi? Yani bakın, 3 ayda çocuğa bir de şey oluyor. Hani bu ham madde döllenmeden fabrikasyon işlem bebek doğdu, ürünü etiketliyor birisi. Anlatabildim mi? Ürün ya o bebek. 3 ayda da bu bebeğin ambalajı ortaya çıkıyor. Nedir ambalaj? Anne baba frekansı. Bakın, anne baba doğan bebeğe şey demiyor. Ey bebek, biz Hristiyanız, biz Müslümanız bilmem ne falan demiyor. 3 ay boyunca o çocuğun kendini bulduğu ortamda öncelik anne baba, ama anne baba olmasa dahi yanında, o anne babayla sürekli hala ondan hani veri olarak şey ya, bilinçli bilinçli enerji beden onda çünkü. Bir de etrafında başka insanlar. Bilinçli bilinçsiz. Nasıl bir bilinç seviyesindeler? Nasıl bir duygusal stres veya duygusal keyifteler? Nasıl bir beden kaliteleri var? Nasıl bir beslenme kaliteleri var? Hayata bakışları, algıları nedir? O günlerdeki zikirleri nedir? Küfür müdür? Yani bu esma zikrini kastetmiyorum. Hal zikri. Küfür müdür? Sevgi midir? Anlatabildim mi? İşte bunun toplamı da bebeğin ambalajı ve etiketi oluyor. Ondan sonra çocuk 12 ay, yani döllenmeden 12 ay sonra artık ürün olarak sahnede. Anlatabildim mi? Şimdi bunu isterseniz biyoloji kitaplarından da bakın. Ben şimdi çok hızlıca geçtim öyle 4 ay işte 28 gün falan, ama o da enteresan bir bilgi ki bana göre bu artık kullanılmalı. Ben hep kullanıyorum da, öğrencilerimi de paylaşıyorum zaten. Mesela bir iş. Bugün hayatında kulağına bir bilgi geldi senin. Bakın iş değil daha. Kulağına, eskiler der ya kulaktan döllenir insan diye. Bunu biliyor musunuz mesela? Kulaktan döllenir insan. Kulaktan döllenir bilinç. Yani duyduğun şey. O tohum girdi oraya. Tabii ki bir iş başlarsan da o da bir hareket ama bu tohum girdi. O tohumun 28 gün sonra kalbi atacak. O tohumun 4 ay sonra ruhu üflenecek. Anlatabildim mi? O tohum 7 ay sonra şeye hazır, plana hazır. 7 ile 9 ay içinde rötuşu olacak. Ondan sonra senin hayatına ürün olarak doğacak. Veya biraz daha sonra. Sen bugün Kur'an dersine başladın. Bu Kur'an dersi 28 gün sonra kalbi atacak ya da senin kalbinde atacak. 2. Senin kalbinde attı mı bu yaşayacak? Senin kalbinde mesela bazen değil mi hamilelik başlıyor ama kadınlar düşük yapıyor. Değil mi? Olabiliyor mu? Yani diyor ki birisinin hamileliği devam etti. Kalp attı 28 günde. Diğerinin 28 günde kalp atmadı. Bakın ilk dersten gelmeyen arkadaşlarımız var. Şimdi sayı olarak bilmiyorum dikkatini çektim. Bir 100-200 düşüşümüz oldu. Normalde 1400 kişiyle başladık mesela. Böyle bir 100-200 düşüş oldu. Tamam mı? Böyle oluyor ya. Mesela nedir? Bilincinde ya da tanıştığı ya da harekete girdiğin bir ortamda senin için 28 günde kalbi atmadı o bebeğin ya da o oluşun. Anladın mı? Düşük bebek. Hayatında düşük bebek. Bu kaybolmuyor. Başka bir açıklaması var. Ama kalp attı işte 4 ay sonra ruhu üflenecek. Yani bu dersin 4. ayında ruh üflenecek. Bu dersin şey sizde nasılsa algınızda yaşamınıza ruh üfleyecek, ruh üflenecek, kalbinize üflenecek. Anladın mı? Ne olacak? İşte senin belki 3 ders anlamaya çalıştığın şey ya da 7 ders anlamaya çalıştığın şey 4. ayı bulmadan zaten ruhu üflenmeyecek hayatına. Bir renk, bir bakış, bir gözlük olmayacak henüz senin için. Anlatabildim mi? Sonra devam edecek. Daha ruh üflendi. Diyeceksin ki evet ya şöyleymiş diye ufak bir böyle bir ışık yanacak. Bilenlerinizi katmıyorum bakın. Yeni başlangıçları katıyorum. Bilenler zaten bu da bir şey hani belki orada öyle bir şey biliyorlar. Öyle derinler ki hani ya işte şuralara gelsek artık falan. Belki sabırsız zamanlar var yani. Onlara bir şey demiyorum ama yeni başlangıç için söylüyorum ki 4 ayda ruh üflenecek. 9 ayda bebek doğacak. Anlatabildim mi? Yani hayatınızda bu bilginin bir kendini tam kapasite hayatınızda ama bakın deftere yazarsınız, videoları dinlersiniz, sorar soruşturursunuz, araştırırsınız, konuşursunuz. Bu hayatınızda isterseniz deyin ki 7-24 Kur'an dersini konuşuyorum. Hiç fark etmez. Bu şey sizin konuşmanız da hayatınıza girmiş demek değil. Hala rezone olmaya çalışıyor demek. Bu şey 9 ay sonra hayatınızda kendini tam kapasite işte ben doğdum diyecek. Anlatabildim mi? Bu hayatında nereye doğacak? İşte o diyor ya annesi babası bebeği işte şeyini belirler o fıtratından sonra. Şimdi mealen ben şunu anlıyorum burada. Orada birçok şey işaret olsa ben 3 bilinç. Tek bilincin yansımaları. Muhammed'i, Yusuf'i, Musevi diyorum ya. Diğer aşamalarda konuşacağız çünkü. Mesela bu bilgi senin hayatında 9 ay sonra doğduğunda bu 3 bilinçten hangi formda geleceğini ben bilemem, sen de bilemezsin. Anlatabildim mi? Yani senin hayatın bu gelen bilginin anası babası olacak. Sen aklın ve duygunla bu gelen bilginin anası babası olacaksın. Anlatabildim mi? Sen 9 ay sonra hayatına gelmiş bir şey. Musevi bilinç, Yusevi bilinç, Muhammed bilinç. Bilmiyoruz hiçbirimiz bunu. Onu o gün geldiğinde göreceğiz. Anlatabildim mi? Bu formülü bence hayatın her anında bir gözetleyin. Yani böyle işlediği için ve 9 ay çok uzak bir şey olduğu için normalde bir bebek gibi görünür bir şey yok ya ortada bir hamilelik falan. Kimse bilinçlerde nasıl doğumlar gerçekleştiğini bilmiyor mesela. Anlatabildim mi? O yüzden şimdi mesela Gülün'e de bu şey olsun, Gülün'ün meselesiyle. Mesela illa bir şeyi takip edeceksek mesela sebep-sonuç ilişkisi diyoruz ya. Sebep-sonuç ilişkisi otomatik gelecek esmaları öğrendiğimizde. Ama her şeyin öncesinde de hayatta mesela bu 9 ayı bir takip edin derim ki o zaman bütün gerçekten hani takipçileriniz size çok farklı tefekkürler getirecektir. Hani bu vesileye onları da söylemiş olalım. Ki bu tabii şeyden yani yine esmaların şeyinde dahilinde bir şey söylüyor olacağız. Esmalar bunları söyletiyor merak etmeyin. Evet umarım açık olmuştur. 9 ay şey oluyor yani yeni bir şeye başladığınızda bir de şey oluyor mesela eğer düşük bebekse falan bu bende kalmadıysa gibi bir bilgi oluyor ya o zaman da onun başka modelleri hayatınıza giriyor. Merak etmeyin, hiçbir zaman yok olmuyor. Yani o 28 günde vazgeçtim, işte Kur'an dersine, X dersten, işte şu oluşumdan fikirdi, başladım. Ama sonra o fikrimi attım diyorsun ya, mesela vazgeçtim diyorsun ya, sen vazgeçmiş olabilirsin. Sen o fikir senden doğdu ya, o düşünce bir kere burada titreşti ya. Sen vazgeçsen de sistem vazgeçmiyor artık. O sistem senin için bir bebek olarak onu yola çıkarmadıysa da nasip ya da senin durduruşunla, ama o kendi kardeş suretinden başka bir surete yine hayatına girecek demek. Anlatabildim mi? Yani aynı havuzun işte A kapısından gelemedi, B kapısından başka bir oluşum yine senin için devam ediyor olacak. O da bir hani kaybeden de yok bu anlamda sistemde, merak etmeyin. Evet, şimdi esmalar kısmına devam ediyoruz. Bir de şuradaki her halimizi bir esma açığa çıkartıyorsa her seferinde her esmanın katı seyri farklı yerden mi? Evet Özlem. Yani tam da bu bir kere şey olarak tabii ki bakabiliriz genel güçlü olarak falan, ama gerçekten takibi yok. Yani esmalar ya da herhangi bir oluşun kendi içinde bir kere 7 katı dedik ya, 7 katı var, sonra 40'a kadar gider. O 7 katı gözlemek için o 7 kata dair bilginiz olmanız lazım. Sen ne diyorsun? 7 sınıf diyelim buraya. Şimdi sen bir öğrencinin kaçıncı sınıfa gittiğini bilmek için o 7 sınıfta hangi derslerin görüldüğünü biliyor olman lazım, değil mi? Yani sen o 7'yi bitirmiş olman lazım ki öğrenci sana gidip ben coğrafya görüyorum dediğinde onu ilkokul 1 sanmayasın. Onu gidip lise öğrencisi diyebilirsin, değil mi? Burada bir 7 kattan söz ettiğinde o 7'liyi tanımak lazım. Bu 7'li nedir dediğimizde, birincisi tabii ki astroloji bilenler için gezegenlerin manaları ve boyutsal karşılıkları. Hani ikincisi baktığımızda da belki bunun alakalı zaten sıfatları çalıştığımızda da olabilir, ama bu işte orada bize işaret ediyor ki her iş, yani bir oluş, bir resim, evet bir esma terkibinden bir terkip, yani sadece bir esmanın tezahürü olabilir. O esmanın tezahürü sınıf başkanlığında kombine halinde çalışan bir işleyiş de olabilir. Anlatabildim mi? O yüzden hani bunu böyle okumak için biliyoruz ki her esma kendisini farklı katlarda, farklı sınıflarda, farklı renklerde ifade ediyor. Çünkü hatırlayın, bir esma dedik veya bir iş, kalan 98'i de programlar veya oluştur dedik. Hatırladınız mı bunu? O zaman bir esmaya şey diyemezsiniz. Sadece Rezzak burada akşam yemek yaptım, orada çalışıyor diyemezsiniz. Çünkü onun bir 98'i de var. Bu 98 de diyor ki kalan 98 kimi 2. sınıftan, kimi 5. sınıftan, kimi 7. sınıftan olabilir. Tam da equalizer gibi biri yüksek, biri alçak dediğimiz başlıktan olabilir. Anlatabildim mi? Bunun öyle ötesine baktığınızda takibi yok. Ama mevzu şu, siz esmayı tanıdığınız için zaten biliyor oluyorsunuz. Kalben biliyor ama fikren ve zihnen takip edilemeyeceğini bildiğiniz için biliyor oluyorsunuz. Hani Allah için diyoruz ya, Allah'ı bilmek, onun bilinemeyeceğini bilmek diyoruz ya. Bunu esma düzlemine de indirirseniz, esmayı bilmek, onun hesap edilemeyeceğini bilmek gibi düşünebilirsiniz. Anlatabildim mi bunu? Tamam. Şimdi bu da Özlem de aldı tabii cevabını diyorum. Şimdi buradaki şey, yani esmalar dediğimiz gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz ya. Şimdi gördüğünüz gibi de bu arada sorular daha ilerleyen derslerde de göreceksiniz. Hangi soruyu sorarsanız işte deseniz ki ya bugün hocam canım sıkıyor, derse giriş yapmadan biraz sohbet et, o da dahil bizim o günkü konumuzun parçası oluyor. Hani bu böyle bir enteresan da bir işleyiş oluyor. Şöyle bir kendimi bir ekrana bakalım, yapabilecek miyim arkadaşlar için? Galiba yaptım değil mi? Şu anda ben 3-4'ünü hariç hepsi önümden böyle kalkmış oldu görüntülerinizi. Bir şey olursa siz sesinizi açın arkadaşlar. Ben el işaret falan göremeyeceğim. Şimdi esmalar noktasında dedik ki geçen hafta bazısını konuştuk en çok, ki az önce Nagihan'ın sorusunda da hani kabz esması çalışmış olabilir ve bu belki şey gibi ishal ettiklerini geri alan ve kudreti altında tutan dedik kabzı, hatırlayın. Ve bunun arkasından otomatik olarak çalışan da bağısız esması. Yani bir şey kabz oluyorsa onun işte nedir? Diyoruz ki bir şeyin kendi ömrü var. 3 ay, 5 ay, 30 sene her neyse. O eninde sonunda kapanıyor. Yani kendi tekamülü için kapanıyor kabzı. Ama hiçbir şey yok olmuyor ya varlıkta. Sonra yoluna devam edecek. Ne yapacak? Kendisini bağsız dediğimiz Esma ile hani açan, yayan, genişlik veren birisi Esma ile bir başka formda, başka bir genişlikte ve başka bir rotada yeniden ifade edecek dedik. Ama bu sefer eskisinin bilgisini taşıyarak şimdi yeni haliyle devam etmiş olacak. Burası bağsız Esma'sıydı. Yine dediğimiz Nagihan'ın sorusundan hatırlayalım. O yüzden hayatımızda bazen kilitler, evet tek bir konuyu ettiğimiz bir kilit gelir. Bu çok güzel örnek veriyorlardı buna. Mesela bilgisayarda şimdi virüsler mesela sen zannediyorsun bilgisayarım harika tamam hiçbir virüsüm yok gayet güzel çalışıyorum diyorsun. Bir anda geliyor virüs ortaya çıkıp senin bilgisayarını çökertebiliyor. Mesela bunlar araştırdığın zaman bir bakıyorsun ki 5 sene önce yüklediğin bir dosyadaymış o virüs mesela. Virüslerin de hani böyle tarihi takvimi var. Hatta telefonlar için şey denir biliyorsunuzdur belki. Bunları bir son kullanım ya da içeride ayarlanmış hani 10 günden sonra kullanamayasınız bozulsun diye bir baştan kurulmuş vadesi vardır. Anlatabildim mi? Tam da bunu hatırlayalım. Yani diyoruz ki bir insanın doğum anında öleceği gün bellidir. Buna tam bu şey telefon hikayeleri gibi. Hani hep aslında doğduğun anda ölüm tarihin bellidir ve geri sayım yapıyorsundur sen. Anlatabildim mi? Yani sen dur bakalım yaşayanında ne olacak gibi 300-500 gibi zannediyorsun. Ama halbuki şöyle yapıyor. Doğduğun anda 500 puanlı bir pakettesin. Her seferinde her gün bir tane düşüyor. Anladın mı? Geri sayım yapıyor. İşte bu olay yani hem telefondaki gibi hem de dediğim gibi bu anlamda ecel gibi şeyde de beden hafızasında da aynıydı işliyor ve bu kilitler bir yerde bir gün girmiş ve seni bir gün gelip halt diye vakti geldiği için o konuyla ilgili muhatap ediyor, durduruyor olabiliyor. Ve bu kabz esması beklediğin zaman bu bekleyişin süresi 3 ay diye söyleyeceğim. Onun için buraya laf uzatmış oldum. Bu 3 ay bir kere bekleyip ama aynı zamanda da yapmaya çalışarak geçireceğiniz Esma burada açan yayan genişlik veren dediğiniz yeni oluşumunu getiriyor. Ve diyelim ki getirmedi. Bazen de böyle ya ama getiriyor bu ne? Ama sen zannediyorsun ki ben A kapısından bekliyordum B kapısından oldu. Bunu görmüyorsun ya mesela. Sen burada hissettiğin yani o şeyi hani mesela şey gibi kaybettim. O şeyden mahrum kaldım. İş, ilişki, hal, bilim fark etmez. Hani burada bir hal var ya iç motivasyonun düştüğü anlatabildim mi? Ve bu anlamda kendini iyi hissetmediğin, kendini belki değersiz hissettiğin. İşte o hallerin sahibi olan Esma Hafız Esma'sı. Hafız. Ben size dosya açayım bu arada. Dosyada harfleri görün. Hafız. Hafız değil de D harfiyle. Şimdi dosyamı da açacağım. Gelir birazdan. Bir saniye. Hafız Esma'sı. Yani nedir Hafız Esma'sı? Mealen şu. En değersiz hale düşüren kişinin alçak dediğimiz hissediş ya da seviyelere işaret eden böyle çeviriyor Türkçe'ye. Hafız Esma'sı. Şimdi bu en değersiz hali düşüren de aslında bir motivasyondan ve bir anlamda da şimdi şeyde bunların köklerini şu anda tam söylemeyeceğim. Hani biraz orası sizi karıştırsın istemiyorum ama Hafız ve arkadan gelen bir Rafi esması var. Bu Hafız'la Rafi, Hafız alçaltan, Rafi'yi yükselten mealine gelen kök kelimelere sahipler. Ve Rafi, bunları belki duymuşsunuzdur. Dolayısıyla bu alçaltmak ve yükseltmek de hani değer, motivasyon alçaklığı, mertebe alçaklığı anlatabildim mi? Hani şey gibi gözümden düştü diyoruz ya mesela bu Allah senin merteben işte atıyorum veliydin de gittin şöyle oldun gibi değil. Yani gözden düşme, motivasyondan düşme, mertebe dediğinizde burada buraya dönük yüzü mesela rütbenin düşürülmesi diyebilirsin. Tamam, bunların hepsi ve aynı zamanda da az önce Nagihan'ın sorusundan geniş biçimde bir iç hissedişim. Yani burada kendini hissetmiyorsun, nedenini bilmiyorsun ama bir motivasyon düşüklüğüyle beraber bir şekilde kendini çok gerçekten hani hak ettim, hak etmedim, değerliyim, değersizim gibi konuların içinde buluyorsun. İşte bunların hepsi Hafız Esma'sının ortaya çıkardığı haller ve en değersiz hali düşüyor. Yine Rafi Esma'sı da bu anlamda yükseldi. Ama neyi yükseltiyor? Kişinin bu anlamda hani motivasyonunu evet aynı zamanda mertebe, makam dediğin dünyevi olan formlarda, yani birisi bir apolet aldıysa orada Rafi esması çalışıyordu mesela, bir askerse diyelim. Anlatabildim mi? Yine buna tabii ki bilinç olarak da bakıyoruz. Yani bilincin hafız olarak alçalması, bilincin Rafi olarak yükselmesi. Anlatabildim mi? Ne diyelim buraya? Mesela eskiden hafızlı bilinci mesela daha bilimsel, daha nefsani, daha belki hani o insan dediğin burada yaşıyorum, beden değil, bir de burada bir dünya var, onun içinde yaşıyorum bakışında belki. Biraz hatta sıkışmış ve kendini orada da hor hakir gören ya da görülür bulduğun ya. Buralarda belki bilincin o hafız esması sende aktifti, buradan yaşadın. Ama bir yer geldi, sen çeşitli sebeplerden ve nasip dolayısıyla, o da bir işleyiş, Rafi bir çalıştı, sen kendini artık hiç de böyle değilmiş, aslında şöyleymiş dediğin, kendi hakikatinle ilgili, kendi o sıkıştığın yerden çıkarak, kendini daha iyi hissederek ve kendini daha yüksek seviyeden algıladığın bir yere geçen bilincin seviyesini yükselmesi. İşte bu Rafi esması. Anlatabildim mi? Ve bunun dediğim gibi hani hafız Rafi dediğinde alçaltan yükselten bütün alçak yüksekliklere gerçekten alabilirsiniz. Ama bir de benzerleri var. Muiz ve Buzil esması. Muiz esması diyor ki, şimdi burada farkını anlayacağız. İzzet bahşeden diyor. Anlatabildim mi? İzzet bahşeden. Bir saniye, burada şey kapandı. İzzet bahşeden değerli burada kılan, yani izzeti nasıl söyleyebiliriz? İzzet dediğimiz, hani izzeti nefisten çok anlıyoruz. Gurur gibi. İzzeti nefis diyoruz ya, mesela izzeti nefis sahibiş. Ne demek bu izzeti nefis? Yüksek nefis gibi. Anlatabildim mi? Buradaki muiz esması yükseklik veren. Bu bir halden daha çok değer ve eder anlamında. Yani motivasyonun düştü dediğinde veya motivasyonun yükseldi dediğinde burada muiz değil ya da muzil değil. Anlatabildim mi? Bu belki kendine baktığım yer böyle değişebilir ama hafız Rafi. Buradaki izzet kendini nasıl anlatalım? Kendini çok değerli, yüce, yüksek olduğun hali yaşamak. Muzil de bunun tam tersi. Zillete düşüren, değersiz kılan ve alçaltan diye tarif ettiğimiz ve biraz daha kişinin izzet dediğimizde kendisinin aydınlık yönlerini, muzil dediğimizde kendisinin gölge yönlerini yaşadığını görüyoruz biz bugünkü bilgilerle. Anlatabildim mi? Yani Allah nasıl muizdir, muzildir? Allah bazılarına izzet bahşeden, değerli kılan, bazılarına muzil olarak değersizleştiren, alçaltan dediğinde, şimdi Allah'ın bazı yaratılmışlara garezi var, bazılarına yok mu? Mesela ikilik bakışında böyle anlaşılıyor değil mi? Ama bunu kendimizden anlarsak izzet ve muzili, birincisi kişisel özelliklerdir. Bazı özelliklerini yüksek yaşıyorsun, aydınlık yüzüyle yaşıyorsun. Yani o şeyi pozitif yönünden ortaya koyuyorsun. Bazı özelliklerini çeşitli sebeplerle, ama bakın hiç genetiği falan girmiyorum ama çeşitli sebepler diyorum. Bazılarını gölge yönüyle yaşıyorsun. Yani birini negatiften, bir gölgeden, biri de artıdan, eksiden. Şimdi bunu sen yani biraz daha dışarı çıkaralım kişisel özellikler dışında. Diyorsun ki Nursemin'le iyi anlaşırım, Gizem'le anlaşamam diyorsun mesela. Şimdi bu anlaşmak anlaşmamaktan dolayı sen her işte dersine Nursemin'i çağırıyorsun da Gizem'i de arada bir çağırıyorsun mesela. Şimdi burada da bu muzil muiz çalışıyor. Sen Nursemin'e izzet bahşettin, onu yücelttin, onu öne geçirdin. Gizem'i gölgede bıraktın, muzil çalıştırdın. Şimdi sen Gizem'in değerini alçaltmadın. Nursemin'i de yükseltmedin ama şunu yaptın. Vaktinde, oluşunda Nursemin'i öne çıkardın. Gizem'le bağlantını düşürdün ya. İşte buradaki şey muiz muzil bu meyalde çalışıyor. Yani birini öne geçirip onu daha yüksek olarak ve daha çok olarak muhatap olabileceğin, birini de gölgede ve arkada bırakıp daha az muhatap olabileceğin gibi bütün olaylarda muiz ve muzili görebilirsin. Ama belki burada gölgeyi iyi düşünmek lazım. Yani bazı konularda mesela az önce Gül'ün sordu ya esmaların burada resimleri, tezahürleri. Şimdi esmaları biz alt birimden yaptığımızda da aslında gölgesinden çalıştırıyoruz. Yani mesela esmalar birimi Cabbar esması mesela. Cabbar esması normalde aydınlık ve burada kombinasyon olarak muizle hani ortaya çıktığında böyle bir kombinasyonda. Mesela Cabbar esması yaratıma böyle hep diyoruz da hükmünü zorunlu olarak iade eden ya da ifade eden veya gereği yerine gelen. Nedir? Mesela Cabbar esmasını işte dersten örnek verdim. Ben dersi kapatıyorum. Siz burada ders yapamaz ya da beni tutamazsınız ben kapattığımda değil mi? Dedik ki burada benim hükmüm geçiyorsa oradaki Cabbar benim. Şimdi burası aydınlık çalışıyor. Anlatabildim mi? Ben diyorum ki dersi bitirdim arkadaşlar. Ya da bir çocuğum var. Hadi işte sonra yatıyorsun çocuğum. Veya dedim ki şu yemek yiyecek. Herhangi bir şey. Yani benim benden küçük birimler üzerinde söylediğimde yapılması ve onun da benim de hayrım olan tüm olumlu fiillerde ben orada Cabbar'ı muiz dediğim yüksek perdeden yapmış oluyorum. Anlatabildim mi? Bu yine yüksek perde değil mi? Yani olumlu, pozitif ya da birinin canını yakmak üzere. Bu tarafa dönüyorum. Aynı Cabbar esmasıyla çocuğumu eve hapsetsem mesela. Dayak atsam mesela. Anlatabildim mi? Onu hani var ya öyle insanlar var ya çocuğunu kilitleyip de mesela aç susuz bırakan böyle işler var mesela. Şimdi bakın anlatabildim mi? O da Cabbar esması. Ama ne yaptı? O Cabbar esmasıyla benim Cabbar esmamın arasında muiz ve muzil farkı var. O Cabbar'ını gölgeden çalıştırıyor. Bakın ben de mesela bu dersi benim çocuğum olarak alırsanız değil mi? Ürettiklerimiz çocuklarımız nihayetinde. Bu dersi benim çocuğum olarak aldığımda ben diyorum ki arkadaşlar dersi gidiyorum. Düğmeye basıyorum. Cabbar uyguladım çocuğumun üzerinde. Çocuğuma hadi sen yat uyu demiş oldum mesela değil mi? Dersi kapattım. Bir hafta sonra tekrar uyanırsın dedim. Bakın Cabbar uyguladım çocuğuma. Ürettiğim bir şey. Şimdi o adam ne yaptı? Cabbar uyguladı çocuğuna. Kapısını kilitledi. Bir hafta sonra bir daha yemek verdi belki. Anlatabildim mi? İkimiz de Cabbar uyguladık. Ama farkı muizden yani aydınlık yüzünden burada muzilden, gölge ve daha alt birim fiillerden. Ama ikisi de Cabbar. Anlatabildim mi? Burada şimdi işin esmasının burada hani şey gibi biri 10 puanlık, biri 1 puanlık ortaya çıkardı diyemeyiz. Allah indinde diyoruz ya birini birinden fark ediyor. Allah indinde dediğinde Allah sisteminde. O adam da Cabbar'ı açığa çıkardı, ben de. Şimdi şunu diyemeyiz. Allah'ım beni sev, ben iyi yaptım. O da işte çocuğunun canını yak. Asla öyle bir şey yok. Anlatabildim mi? Yani öyle bir Allah bulsan karşında. Burada bunun ederi bir getirisi. Allah indinde bunun hepsi aynı yerden. Ama insan ve bu düzleme baktığımızda karşılığını alıyoruz ya. Ne dedik? İkrar dedik. Kendi zati kuvvem ve kudretimle halk ettiklerim üzerinden kendimi seyrediyorum ya. Bakın burada ben Kur'an dersi üzerinden bir şey yaptım ki ben Cabbar'ımı bu modelde ortaya çıkardım. Benim Cabbar'ımın eşittiri, getirisi bu modelde devam edecek. Anlatabildim mi getiriyi? Onun Cabbar'ı ne yaptı? Onun Cabbar'ı mesela Muzil'den, gölgeden çalıştığı için eşittir getirirse ona yine o kanaldan olacak. Anlatabildim mi? Yarın bir gün atıyorum tamamen. Ama dizimlerde de görüyoruz tabii. Yarın bir gün hani böyle bir yaşadılar diyelim o baba çocuk tamam mı? Yani bu çocuk da babasını dövüyor değil mi yaşlanınca? Bakın böyle şeyler oluyor ya ülkede. O yüzden örnek veriyorum. Yani hani böyle Kur'an dersi olur mu diyorsanız da bence valla çok oturuyor bu ülkeler şeyler örnekler. Ancak böyle anlatabiliyorum şu an esmalarda. Dolayısıyla o adam da oldu, öyle yapıyor, dayatıyor ya oğlundan. Var değil mi bu hikayeler ülkemizde? Şimdi ne oldu? O da Cabbar çalıştırdı, ben de. Ama onun Cabbar'ının getirisi Cabbar ben uyguladım, Cabbar bana uygulandı gibi oldu. Anlatabildim mi? Ne yaptı? Yani kendi döngüsü hala gölgeden çalışıyor. Çünkü sen bir taraftan oluşturduğunda sistem senin verdiğin cinsten sana verir. Zekat için söylenir. Her şeyin zekatı kendi cinsindendir. Ve senin verdiğin zekatı sana getirirse senin cinsin, onun cinsindendir. Böyle denir ya ilim ilimse ilim, para ise para, yardımsa yardım. Çünkü sistem doğurgandır. Senin yaptığın hareketin bu hücre döllenme anına gidelim. Döllenme bebek. Bakın bütün işler böyle. Bebek döllendiği anda sonra orada bir oluşum oluyor. Hop ikiye bölünüyor ya. Hatta hücrenin ikiye bölünmesi dediğiniz gibi döllenmenin ikiye bölünerek yürüyor ya bebek oluşumu. hücrenin ikiye bölünmesi gibi. Senin yaptığın bir fiil bir adım sonra ikiye bölünerek geliyor. Anlatabildim mi? O zaman senin yaptığın şey sistemde getirisi de bu anlamda hep kendi kendini doğurarak ama doğurduğu model olarak da başlangıçtaki bilinç seviyesinden oluyor. Anlatabildim mi? Ta ki sen onu yeniden format atıp, yeniden yön verip, o üzerindeki perdeli dediğimiz o küçük birim elbiseyi çıkarıp da yeni bir hale, yeni elbiseyi giydirmedikçe senin başlangıç seviyenden oluyor. Hatırlayın, gözlemci, ne diyoruz? Gözlemci pozisyondaki kişinin şeyine göre, hani bakışına göre şekilleniyor gözlemlediğin cisim ya da nesne ya da dalga. Öyle diyeyim. Hepsi de çünkü mümkün. Ama dalga ilk çıkışı. Dolayısıyla bir dalganın kendisini madde planda oluş olarak göstermesi onu gözlemleyenin durumuna bağlı olarak gerçekleşiyor. O zaman bunu buradan da anladığımız gibi ki başka hani orayı konuşacağız başka bir zamanda ama sen başlangıçta nasıl bir yön veya nasıl bir halde olduğun için o şeye yön veriyorsan onun da sonraki kader planını takdir etmesi, kader planı çizmiş oluyorsun ve otomatik olarak öyle olmaya devam ediyor. Ta ki yeniden yön verene kadar. İşte buradaki muiz ve muzib tam anlamıyla bakın hafıtla rafi anladık değil mi? Motivasyon, hal, rütbe ve yaşamda alçak yaşam, yüksek yaşam dediğin yerler. Hani böyle öyle tarif ettiniz. Gerçekten de hani böyle alçak, zelil, acayip yaşamlar veya yüksek yaşam dediğin hali. Burası. Ama muiz ve muzib aydınlık ve gölge yani aydınlık dediği yer izzet bahşeden burada yücelik bahşeden bir şeyi değerli yönüyle yapmak. Muzil dediğimizde bir şeyi değersiz ama bu değersizlik hani alçak birimden, gölge yandan yapmak suretiyle hepimizin hayatında devam ediyor. O yüzden buradaki şeyde bakın siz de hayatınıza. Burada bazen diyoruz ki olumlu fiil, olumsuz fiil falan gibi böyle ayırıp yapıyoruz ya belki artık öyle yapmayalım olumlu olumsuz diye. O muzil veya muzil hangi noktadan kendisini gösteriyor? Ve sen de genel olarak muiz mi çalışıyor acaba? Sen genel olarak fiillerini boş ver, senin halin, senin yaşamın, kişisel özelliklerin ki o fiillerin zaten şeyi bu, aracısı. Sen kişisel özelliklerini gölge yandan mı yaşıyorsun? Sen o cabbarı birini öfkelenerek mi kullanıyorsun? Sen o cabbarı hayatında ben bunu yaparım buradan yürürüm deyip kararlı iradeli olarak mı yaratım halindesin mesela? Anlatabildim mi? Burada bence fiillerin de aracısı olan kişisel özellikleriniz de buradan bakın. Çünkü biraz biliyoruz konuları kişisel gelişim noktalarında ama biraz burada esma onların da tarifinin aslında esma olduğunu anlayalım ki gölge yanım dediğinde, gölge duygum dediğinde onu da reddetmeyesin. Anlatabildim mi? Senin gölge duygun orada muzil perdesinden, muzil halinden, muzil sermayesinden çalıştığı için gölge duygun. Ama sen orada muiz çalıştırabilirsin. Anlatabildim mi? Ve sen o gölge dediğin şeyi, gölge huyum veya gölge neyse travma buralarda onu yok sayıp bastırmak da aslında kendine hafız dediğin alçaltan değersiz hale düşüren esmayı çalıştırıyorsun. Çünkü diyorsun ki mesela ben çok öfkeliyim, benim Mars'ım, benim Cabbar'ım işte şunu bana yaptırmıyor da hep öfkeli patlamalar yaptırıyor. Şimdi bakın bunu siz öfkelenmemek için kendinizi sürekli bastırırsanız ne diyorsun mesela? Şimdi öfkede şöyle bir çözüm yapıyorlar genel. Mesela öfke Cabbar esmasından bunu bilmiyor bazı ekoller. Mars'tan bunu da bazı ekoller diyor. Öfke şiddet dediğinde diyor ki hayvansal gıdayı keselim. Öfkelenmeyelim. Tamam mı? Şimdi bu bir bilgi. Hayvansal gıda evet Mars'tandır ve öfkeyi zaten varsa evet alevlendirir ama sen hayvansal gıdayı kestin diye o öfke yazılımın gitmiyor. Sen bizzat onu ekmeksiz bırakıp da aslında bastırmış da oluyorsun. Sen öfken geliyor, öfkelenmemeyi diyorsun. Hayvansal gıdayı kesin, çaba harcıyorsun. Bir çaba içinde orada duygunu bastırıyorsun. Halbuki burada aydınlık tarafı öfken geldiğinde bunu sağlıkla sağlatmak. Gidip ben de diyorum ki boks yapmak. Bakın varsa boks yapın. Gerçekten bir numara sağlık aracı. İki, karşıt esmasını okumak tabii ki ama o kişiye özel hani bakılır dedi ki ama fiziki düzlemde fiil. Gideceksin boks yapacaksın. Çünkü o ilk perdede zaten kendisini burada Muiz ve Buzil ikilisinde sıkışmış yaşıyor. Ve belki Buzil dediğin seni gölgelere, seni değersiz dediğimiz fiillere atıyor. O yüzden o öfke başına iş açıyor. Ama sen dağıtmak yerine bunu bastırdığında Muzil'in çalıştığı yetmiyor. Bir de üstte hafız yapıyorsun. Kendini alçaltıyorsun. Diyorsun sen de ne kötüsün diyorsun kendine adeta beğenen. Sen de ne kötüsün öfkeleniyorsun diyorsun. Bakın kendinize prim olarak diyorsun ki alçal. Anlatabildim mi? Rütbe düşürdünüz. Bakın ilahi bir varlıksın. Yani insanın kendi ettiğini kimse etmez diyorlar. Gerçekten yani net bir şekilde. Hani bu dünya kelimesi için denmiyor yani. İşte sen kendine neler ettin kimse sana edemez. Düşmanların edemez. Öyle değil. Yani değer eder anlamında. Kendinize verdiğiniz payeler ya da kendinizden çaldığınız payeler için söylüyorum ben bunu. Hiç kimse yapmıyor bize bunu. Kendimiz yapıyoruz. Sen öfkelendiğin için, sen gölge duygulara girdiğin için, sen travman olduğu için, sen insan olarak depresyona girdiğin için kendini bununla çaba halinde savaşır buluyorsan sen kendine buradaki muzil yetmedi bir de hafıza ekliyorsun. Hafıza çalıştırıyorsun. Alçaltıyorsun. Rütbeni düşürüyorsun. Anlatabildim mi? Burada ne yapacağız dediğimizde varsa böyle halleriniz bu esması net bir şekilde evet muizdir. İzzetini bilmek, değerini bilmek. Bunu esmayla da ama bunu hatırlayarak da. İnsan hani böyle lafla romantik değildir mesela hani eşrefi mahlukattır dendiğinde. Anlatabildim mi? Gerçekten romantik. Gerçekten teknik şeyler. Hiç romantik. Böyle çok bize oralardan kullanıldığı için biraz şey geldi. Hani biraz bazı şeyler çok romantik yani kirletilmiş olarak biliyoruz ama hepsine teknik bilgi diyoruz ya. Bak ileriki aşamalarda inşallah hani bu teknik bilgi noktasını ne kadar matematiksel işliyor paylaşmış olabiliriz. Ama bilin ki burada İnsan olarak kendini koyduğun her tanımda ve sen buna zaten baştan ben kadınım dediğinde ve ben erkek dediğinde zaten kendini hafıza bir kere çalıştırıyorsun, tamam mı? Çünkü sen kadın ya da erkek değilsin. Sen bir bilinç varlık olarak sen burada bir hakikatten surete gelmiş bir bilinç model olarak varken o bilinç modelin kendini burada şimdi o hologram gözlükler falan takılıyor falan. Tam aslında öyle bir dünyanın içinde kendini buldun ama bilmediğin. Senin hologram gözlüklerin de şu gözlerin zaten. Bunu bilmediğin için çünkü o gözün bir aralığı var, algı aralığı. Ve sen kendini ya kullanıyorsun da hani günlük ama buradan kullanıyorsun. Ben kadınım, kadın olmanın gereği, ben erkeğim, burada gönlüne yerleşti bakın dille kullanacağız. Ben de kadınım, kocam da var, çocuğum da var. Ama şimdi araç başka. Ben deyip gönlüne yerleştirdiğin kadınlık algısı başka. Benim bahsettiğim kendini ona sıkıştırma. Ve sen buna dayalı bir şeyin ortasında duruyorsan sen kendini zaten direkt başta hafıza çalıştırdın ve alçattın. Anlatabildim mi? Buralardın. O yüzden bana göre bütün esmalar zaten burada inşallah böyle çok çok hayatınızda bu her biri bir şey olur yani nasıl işliyor bu bu dünya nasıl işliyor bu insan ben nasıl işliyorum diye bir katkısı olur bunların bir kod olarak ama en çok mesela şu dönemin özellikle insanın kendine yaptığı zulmün baş aktörleri bu hafızla bu muzif anlatabildim mi? Neden diyoruz ki bu dönem daha çok böyle bana göre bu arada tabii bir istatistik veri demiyorum ama ben de çok fazla danışan ve olay ve deneyim biliyorsunuz isimleri ve şeyleri. O yüzden ben kendi dünyamın istatistiği olarak gördüğümde zerrekilin aynasıdır gibi baktığımda gerçekten bu çok aktif çalışıyor şu dönem diyebilirim. Hafız alçaltan muzil zillete düşüren gölge ve buradan çıkış şu. Kendi hakikatinizi hatırlamak kadın ya da erkek olmadan zaten bir ilmi suret olarak ama aynı zamanda da billahi işleyişini ortaya koyan besmele varlık olarak bunu diri tutmaya, buradan bakmaya çalışmak ve aynı zamanda da dediğim gibi herhangi bir şeye tanım koyarken o şeye mesela hani deriz ya dilimizle yaratıyoruz dedi. O şeye hep olumlu tanımlardan yaklaşmak. Bakın o da bir ikiliktir. Olumlu varsa olumsuz var diyoruz ama hiç olmadı. İlk çıkış noktasında illa bir tanım koymaya ihtiyacınız varsa onun daha böyle olasılığında, daha böyle olumlu dediğin hayırlı kelimelerinden yola çıkarak konuşmak çok daha burayı kolaylaştırır. İkincisi, bu zil özellikle, gölge yapımız varsa nedir? İşte öfkelenmek, bunu gölge sayıyoruz. Mesela travmaların, depresyonların, coşkusuzluğun, aklına gelen o hani mahvoldum ben, şu haldeyim dediğim bütün özellikleri bir paket yap. İşte orası muzilin çalıştığı sahadır. Anlatabildim mi? Bir kere bunları tanımlamaktan vazgeç, şunu deme yani. Ben de o kadar üstüme çalışıyorum şey olarak, kişisel olarak. Hala travmam var deme. Ben de o kadar işte travma çalışması gezdim hala bitemedi şu benim atamın babamın yaptıkları deme mesela. Anlatabildim mi? Veya deme o kadar bilgim var hala cenneti bulmadım, hala sevgiliyi bulmadım falan. Hiçbir şey deme mesela. Buradaki durum bu zilde şu. Bunların hepsi benim gerçeğim ve olduğum şu an itibariyle benim kalitem bu de. Tamam mı? Bu kalite. Bak, sadece kalite. Senin kaliten o gün için bu zilden çalışıyor. Senin kaliten o gün için belki bu yüzden çalışıyor. Yani kaliteni tanımlamak istiyorsan tanımla, ama detaya inip adına etiket taktığın anda hafızada oraya bir etiketliyorsun. Ondan sonra yürüyün. Ve bu tanımı koymayıp kaliten bu. Bugün böyle, yarın hayır olsun diyeyim. Sen kendine savaşmadan, ama bakın kendine çalışmak demek şey gibi, kendine çaba göstermedi değil ya, çalışmayalım. Böylesi böyledir. Adam öldürüyorsam öldürüyorumdur. Yalan söylüyorsam söylüyorumdur değil. Kendinize çalışırken kendinize savaşmamak mevzu. Kendinle savaşı bitirmek. Anlatabildim mi? Benim kalitem bu. Bir sürü sebepten, illa konuşmamı istiyorsa bir sürü sebepten bu olmuştur. Ama bundan sonra başka türlü olabilir deyip mesela yola düşmek. Anlatabildim mi? Yani sebebi de analiz etmek bir yerde doğru değil. Çünkü diyor ki şeytan, diyor ya mesela tariflerde, arkandan, önünden, sağından, solundan yaklaşır diyor. Anlatabildim mi? Şimdi arkandan dediğinde geçmişinden yaklaşır. Önünden dediğinde geleceğinden yaklaşır. Sağından dediğinde bir meale göre, sağından dediğinde dinin, diyanetin, maneviyatın ve kudretinden, solundan dediğinde de duygusal böyle handikaplarından, anlatabildim mi? Ve korkularından yaklaşır. Yani bir sürü meallendirir de, ama özellikle en burcusu ön ve arka. Geçmişinden yaklaşır. Yani sen burada halini etiketlerken zille beraber, benim atam da böyle, şunlar da bir toparlanmadı, bunlar da düzelmedi. Ya da Allah'ım benim depresyondayım, bunu da kim yarattı deyip koştur koştur travma terapiste gidersen, senin şeytanın geçmişten yaklaşıyor, arkadan yaklaşıyor oluyor. Anlatabildim mi? Çünkü şeytan dediğimizde burada, bakın şeytan bir varlık değil de, şeytanı böyle şey gibi, iblis bir varlık, azazi bir varlık, tamam mı? Bunlar varlık yani. Orada bir modelleme var. Ondan sonra melek modelleme, ama senin şeytan dediğin kelimeyle kullandığım o hani filmlerde falan çıkan bir modelleme var ya, öyle bir varlık değil de şeytan ismiyle ifade edilen. Şeytaniyet diye ikilik vasfı. Anlatabildim mi? Ama iblis azalisi onları saymıyor. Bakın şeytan dediğimizde kullandığımız şey, hani şeytanım geldi, şeytanım bitti, benim şeytanım oldu. Bunlar hani bunlar ikilik bakışı. Anlatabildim mi? O yüzden senin bir konuyla ilgili kendi yapabileceğin bir şey varken, bak yapamadık ve yardım aldık başka bir şey, ama durup bir haline bakıp benim geldiğim yer kaliten bu deyip de bunun daha olması için ne yapabilirim deyip de önüne doğru burada yolda çaba harcamak yerine, bunun geldiği yeri bir durduralım, donduralım, bir gidip tarzaya bakalım diye, bakın ailesini yapan biri olarak söylüyorum bunu. Anlatabildim mi? Dönüp de arkayla gidişiyor, savaşıyor olman, sebebi kendi yaparak değiştireceğin bir şeyde, sebebi bir başka mahalle, dışsallığa atıyor olman, şeytaniyet, ikilik baskı. Yani oradaki olay, kimden, nasıl, hangi zamanda geldiğinin değil, teklif baskı ne diyor? Ben, son kaliteden bu, şimdi buradan bakıyorum yaşama. Burada benim dünyamdan bahsediyoruz. Benim projeksiyonumdan, benim ikramdan bahsediyorsan, ben tabii ki tanım olarak şunu diyebilirim. Nursevin bana çok güzel domates gönderdi mesela. Nursevin'in astrolojiden öğrencim. Mesela ben tanım olarak şunu diyorum. Nursevin bana domates gönderdin. Ellerine sağlık. Bana sen gönderdin. Ne yaptı? Bir Nursevin var. Bana domates yolladı. Bakın kullanıyorum bunu zaten. Bu dünyanın dediğim gibi sistem işleyişinde, yoksa şunu demiyoruz. kendimden kendime domates yolladım demiyorum. Anlatabildim mi? Buradaki mevzu bu dünyanın gereği, her sınıfın kendi bir gereği var. Tamam, buradaki gerek şu. O bana yolladı, ben ona teşekkür edeceğim. Mesela hediyeleşeceğim mesela. Anlatabildim mi? Buradaki bu hakikatteki katlardan bir kat olarak geleni yapacağım ama gönlümde ya da burada dediğim gibi hani analizime burada girdiğinde iş büyük hakikat noktasına baktığında yani bu anlamda şuur boyutunda tabii ki Nursem'in benden ayrı değil, ben Nursem'inden ayrı değilim ki burada ben kendi sahnemde, o da kendi sahnesinde bir oluş içindeyim. Ama buradaki işte o şeytaniyet vasfı dediğimizde ya da ikili prensibi dediğimizde mevzu burada tanımlıyor olarak burayla çatışıyor olmak. Anlatabilir mi? Veya tanımlıyor olarak burada sıkışıyor olmak. Anlatabildim mi? Ve bu arka, ön dediğim gibi geçmiş geleceği de unutmayalım. O yüzden müzilden biraz üzerinde durdum ama çok gerçekten şey bugünlerin olayı bunlar. Müzilden yani müzil çalışıyorsa ne yapalım? Dediğimde tek gerçek var. Gerçekten sen önündeki konu hangi halde olursa olsun bugün bilgimiz dahilinde birincisi şu. Bilginin dahilinde o şeyi yaptık mı? Bundan emin olmak. İkincisi yapmış mısın? O zaman yeni bir bilgi daha bulabilir miyim onunla alakalı demek. Anlatabildim mi? Yani hep böyle mevzu bilgimizi uyguladık mı? Bildiğimizi uyguladık mı check etmek? Bu check'i ettin ve hala sonuç senin için gölgeyse bu şu demek. Artık o check etmene rağmen o şey kendi içinde bir okul bitirme bölümüne gelmiş. Ve artık onu başka bir okula gönderme zamanı. Anlatabildim mi? Öfkeleniyor musun mesela? Öfkeleniyorsun. Bu bunun ilkokulu. Anlatabildim mi? Ve sen öfkenle alakalı baktın, ettin, nefes saydın, hoca buldun. Bir... Baktın çıkamıyor musun? Bir, bildiğini uyguladın mı? Diyorsun ki bir öfke terapisti varmış. Mesela bu bilgidir ya arkadaş. Gittin mi ona mesela? Mesela bu bir bilgi. Gideceksin o zaman. Bu bilgi sende olmasa sıkıntı yok. Ama bu bilgi sende olmasa rağmen gitmediysen. Ne ya? İşte öfkelenince ona kadar sayılır demene rağmen. Öfken geldiğinde saymamışsan. Sen ilk etapta o zaman şu. Bildiğini uygulamadın ki önce. Anlatabildim mi? Ama dedin ki öfkeliyim. Ona kadar da saydım bunu biliyordum. Yaptım. Bir travma terapisti var ona gittim. Bir de işte sarı su içti de onu içtim. Atıyorum ne şurubu ne çayı. Buna rağmen geçmiyor dedim. Anlatabildim mi? O zaman artık yeni bilgiye ulaşma zamanı. Burada ama önce ilk adım uyguladım. İkinci yeni bilgiye ulaşma zamanı. İşte orada bilginin başka nereden alabileceksen bilginin burada suret yüzünden gidiyorsun. Hala gidip hangi esma çalış ne yapıyor gibi değil bakın. Anlatabildim mi? Buradan gideceksin. Aa, biliyorsan ayrı. Ben burada normal çalışıyorum. Siz şimdi esmaları çalışıyorsunuz. Bildikçe zaten bileceksiniz o zaman. Burada diyeceksin ki muzil yükseldi. Muiz biraz halleneyim. Muiz biraz okuyayım. Bunu öğrendiğin zaman yapacaksın. Ben gene de söylüyorum şu anda. O zaman diyecek ki bu öfke konusu olan arkadaş. Bildiğimi uyguladım. O zaman diyecek ki ya hocam bir doktor var mı? Hocam bir psikolog var mı? Hocam bir önerim var mı? Bilmem kim işte gidecek bana bir rota çizer misin? Anladın mı? Bir başka kaynak yaratacak kendisine. Oradan çıkabilmek için. Anlatabildim mi? İşte oraya doğru kaynak yaratmakta esmasıyla oradan çıkmak için karşıt esmayla dengelemekte ve bilgilerini uygulamak ilk adım olmakta insan bu izi çalıştırmış olur. İçinde kendini bulduğu durumda. Bilmiyorum açık oldu mu burası? Çünkü yani özellikle üstünde dura dura şey yaptım. Çok ekstra bir yer çünkü bu. Ve sonra Semih'e
esmalı. Çok bölüyorum kusura bakmayın ama ekranınızı biz hala göremiyoruz da bir kontrol edebilir misiniz?
Aa tabii. Beni görüyor musunuz peki?
Evet evet siz de ekranda sadece siz gözüküyorsunuz ama ekran yok.
Tamam. Yeniden bir şey yapalım bakalım. Geldi mi şu anda?
Ben de gelmedi hocam.
Gelmedi.
Hocam bizde tam arkadaşla ilgili bir sorun olabilir belki. Ben de görüyorum.
Ben de göremiyorum.
Yok ben de göremiyorum.
Beni görüyorsunuz ama değil mi? Tamam.
Görebiliyoruz. Sizi görebiliyoruz sadece.
Ben de göremiyorum. Sadece sizi görüyorum.
Tamam. Bir saniye daha. Ya şuradan bir bakalım. Geldi mi?
Evet hocam şimdi
evet,
geldi.
Evet geldi.
Şöyle yapayım. Arkadaki soruları falan da alacağım şu an. Hatta alayım. Madem geldi, soruyu da görüyorsunuz şu anda. Diyor ki burada Elif. Doğuştan engelli ya da kalp hastalığı gibi doğan bebekler için ne dersin hocam? Anne baba sağlıklı mesela görünürse hamilelikte her şey normal diye çocuk bu şekilde doğuyorsa. Valla Elif, yani bu kadar bilgili bir şey demem yanlış olur. Bir bakmak lazım diyebilirim. Yani onun mutlaka genetiksel bir konudur ki. Yani genetikten herkesin kalbi gerekli demek değil. Genetikten gelen bir verinin onun üzerinde böyle bir tezahür vardır diyebiliriz. Bir de şuradakine bakayım bir saniye. Tamam, orada soru yok. Evet. Peki, o zaman dosyayı görüyorsunuz şu anda. Tekrar çeviriyorum. Peki arkadaşlar, bunlar bağlanılmaz. Siz görüyorsunuz. Tamam. Peki. Dedik ki Muiz ve Muzil, burada anlaştığımızı düşünüyorum bu arada Muiz ve Muzil'de. Herkes de ekranı görüyor. Ben şu an hiçbirinizi galiba görmüyorum. Kendim de görmüyorum galiba. Bir saniye. Tamam, siz herhalde gördünüz her şeyi. Tamam. Şimdi Semih esması ve Basir esması geldiğimiz yer. Semih esması tabii ki tarifen yarattıklarının hitaplarını her haliyle algılayan, Basir de bu algıladıkları halleri değerlendiren esma ki Semih Basir esması, yani bir anlamda belki başka kaynaklarda Semih'i işten, her şeyi işten, Basir'i de her şeyi gören diye görebilirsiniz, okuyabilirsiniz ama buradaki durum, yani Semih'i de işitmek dediğinizde aslında tam anlamıyla bedendeki işitme gibi, yani algılama noktasında, anlatabildim mi? Mesela şöyle yapıyoruz ya, hani bir şey hissediyorum, bir yerde bir şey oluyor dediğiniz şeyde, mesela bunu biz his diye tarif ediyoruz. Anlatabildim mi? Mesela his diye algıladık, altıncı isim açık vesaire dediğimiz yerde aslında çalışan şey semi esması oluyor. Anlatabildim mi? Yani işittim dediğimde kulağınla değil, bedendeki her hücreyle veri alışverişi noktasında bir şeyleri algılamak. Ama o veriye dair deneyim olmadığı için tanımlayamıyorsun. Bunu tanımsız olduğu için hissettim dediğin yer Semih esması. Ve bir de bunu tanımladığın anlar. Diyorsun ki duruyorsun, bir şey hissediyorum, hissediyorum, hissediyorum. Evet ya, deprem olacak. Ya da evet ya, galiba işte annem beni konuşuyor falan. Böyle bir tanım koyuyorsun ya. İşte o tanım koyduğun şeyi de sağlayan kuvve Basir esması. Anlatabildim mi? Yani buradaki şu an ekranı bakmam lazım bir dakika, yani şey için. Buradaki tanım koyduğunda, yani hisse tanım koyabilmek demek aslında değerlendirmek demek. Yani veriyi değerlendirebiliyorsun. Orada ortaya çıkmış olan hali değerlendirip oradan bir görü çıkarıyorsun. Bir iç görü çıkarıyorsun, hatta daha da derinleşerek. Veya bir şey anlattığımda bunun arkasından olabileceklere dair o hislerin sonucunda bana olay bazında bir şey anlatabiliyorsun. Bu fal gibi değil de iç görü, basiret noktasında. Anlatabildim mi? Hani basiret gözü açık, basir gözü açık deriz ya. Buralar tamamen basir esmasının işleyiş tarifi diyebilirim. Ve yine tabii ki bu herkes de otomatik çalışıyor. Yani bu anlamda yeri geldi, az yeri geldi, hani burada düşük dozda ya da lözede olamıyor diyebiliriz ama hani semi basir herkes de çalışıyor. Diyeceksiniz ki mesela kulakla işitmeyen insanlar var, yani işitmek noktasından alırsak. Hani hep diyoruz ya, kulak mesela, evet kulağı duymuyor ama olan biten her şeyin farkında oluyor. Algısı, beyin gücü diyoruz. Şimdi o beyin gücü değil de beyin gücündeki semi esması. Anlatabildim mi? Yine basir için yeri geldiğimiz ki gözleri görmüyor ama şöyle tablolar yapıyor. Manzarayı tarif ediyor dediğimiz kişiler var değil mi? İşte göz değil gören özdür diyoruz ya, buradaki basir esması. Anlatabildim mi? Yani bu verilerin değerlendirme noktasında alalım bu ikisini ve tabii ki doğal olarak herkes de çalışıyor. Ama burada belki basir normalde semih işitmek hissedişe dair insanın hissedişi güçlüdür varlıktaki diğer yapılara göre ama basiri belki herkesle çalışmıyor diyebiliriz. Yani basireti kapalı diyoruz mesela değil mi? Basiret gözü açılmamış. Kalp gözü dediğimiz yer aynı zamanda. Mesela burası herkesle açık değil. Anlatabildim mi? Otomatik çalışsa da düşük volümde bu anlamda. Neden otomatik çalışıyor? Şu zaten sıfatlarda göreceksiniz ki bu zaten doğal olarak insan olarak yaratılmışta çalışıyor bir dilin içinde. Ama bunun doz olarak hani böyle minnacık diyelim. Yani bunun veri olarak şeyi tarif etsem, gezegenleri konuşmuş olsak hani diyecektim size mesela ay kadar, Merkür kadar çalışıyor diye. Anlatabildim mi? Yani çok düşük volümde çalışıyor burası basit. Ama herkes de çalışıyor. Bunun yüksekliği, yani bunun kendi içinde yüksek gezegen boyutlarına ya da yüksek frekanslara ulaşması tabii ki kişinin hani o öğretiler, hakikate dair çalışmalar, aynı zamanda ibadetler dediğimiz şeylerle mümkün. Meditasyon da mümkün mü dediğimizde evet, burada meditasyonla semi mümkün ama basir noktasını o kadar da yükseltmiyor. Çünkü basireti açıp da değerlendirme hali hani sistemin bütününden değerlendirme, kendi sisteminden değil. Mesela meditasyonlarda şöyle bir şey var, farklı ekollerde de oluyor ama meditasyonda derinleşerek yeri geldi beden taraması, yeri geldi bu anlamda bardağı altlama, yeri geldi o bardağı altlarken kendisine göre tarif eden geçmiş yaşamlarımızı algılıyoruz gibi ekollerin kişiyi götürdüğü ya da tarif ettiği ya da kişilerin böyle algıladığını söylediği yerler. Anlatabildim mi? Şimdi buradaki olay hala kişinin kendi beden hafızasında demek. Yani sen kendi geçmiş yaşamını gördüm diyorsan senin kendi geçmiş yaşamını zannettiğin ki reenkarnasyon yoktur onu konuşacak. Senin bu bedenden içeri girdiğinde zihninin ilk halkası. İkinci geçmiş yaşamım diyorsun zihninin ikinci halkası. Anlatabildim mi? Üçüncü geçmiş üçüncü halka. Yani yine kendim dediğin Ayşeliğin Fatmalığının sisteminin içindekini algılıyorsun. Yani bu anlamda o yüzden basir dediğinde çalışan yer varlığın tamamı anlamında Allah noktasından basiret, hakikat ve kalp gözü noktasından değerlendirmeyi çalıştırıyor basir esması. Ve yine tabii ki bu küçük birimlerde nasıl çalışıyor dediğinde mesela bir şöyle örnek vereceğim. Bir banka müfettişi diyelim, tamam mı, mesleğine kişinin. Şimdi bir banka müfettişinde bu anlamda basirin alt birimi çalışıyordur. Semih'in alt birimi çalışıyordur. Anlatabildim mi? Nedir? Orada veriyi değerlendiriyor. Tamam mı? Veriyi değerlendiriyor. Yani orada olan şeyi her haliyle değerlendiriyor. Bu alt birimde çalışır. Anlatabildim mi? Onun dışında yine sen kendinle ilgili algılamalarda evet basir çalışır ama bütünüyle o tam nokta atışı Semih Basir çalıştı, Ali Hakim çalıştı dedim. Bunlar zatî kuvvetlerle alakalı dediğinde buna biraz ekstra takviye, çaba harcamak gerekiyor. Biraz işte esmasıydı, haliydi, çalışmalarıydı. Bu muiz ve muziği kadar böyle hani ikide bir yerlerden kendini gösteriyor diyemeyiz Basir'e. Ve arkasından hakem esması geliyor ve hakem esması da diyor ki hüküm sahibi ve hükmü kayıtsız, şartsız yerine gelen diyor. Ve hüküm sahibi dediğimizde yine Cabbar'ı hatırlayın, dedik ki yani zorunlu olarak herkes Cabbar'ın hükmünü kabul ediyor. Burası Cabbar esması, zorlayan, cebren. Anlatabildim mi? Belki yeri geldi gölgesinde zorbalık da bile oluyor ama yani orada zorluk var. Ama burada mesela hakemde zorbalık yok. Hüküm sahibi ve gönülle hükmü kayıtsız şartsız yerine gelen demek. Ve bir insan da bu nasıl çalışır dediğinde mesela Cabbar gibi zorlama değil ama şeydir ya mesela hani orada birini bir konuda bir büyüğü böyle hakem tayin ediyoruz diyoruz ya işte karı koca kavga ediyor işte dayıyı hakem tayin ettiler konuştular aralarını buldu falan böyle bir gönülle de çalışıyor, anlatabildim mi? Hakem esnası normal bu düzlemdeki tariflerinden diyorum. Ve yine kendi hayatında hakem esması tabii ki doğal olarak aslında dilinle çalışıyor. Yani sen bugün dedik ya birine bir şeye bir tanım koydun. Şimdi o tanım kendini varlıkta yaratacak. Dolayısıyla tanım senden çıktığı anda zaten hakem esması da orada çalışıyor. Çünkü sen hüküm verdin. Anlatabildim mi? Hüküm vermek demek o şeye nedir? İşte hakimler, savcılar hüküm vermiyor mu? Şu kadar hüküm giydi, bu kadar şey tarif ediyoruz ya. Bunlar şimdi şey gibi, kelime benziyorsa zaten değil mi? Bunlar eş anlamları, zıt anlamları, hepimiz bunları çalışmışızdır diye düşünüyorum. Yani buradaki konu hüküm vermekte. Zaten o konuyla ilgili bir yeni bir başlık tayin etti. Yeni bir rota tayin etti. Değil mi hüküm verdiğinde? Ona bir o anlamda başı sonu çerçevesi belli bir rota tayin etti demek. Dolayısıyla sen bir konuda ne dedin? Mesela dedin ki Şule iyi bir insan. Bakın sen hüküm verdin. Veya dedin ki Şule Gizem'in saçını çekti. Ne kadar da kötü bir kız. Mesela bakın kötü bir kız dedin. Hüküm verdin. Anlatabildim mi? Hüküm verdin. Hakem Esmal çalıştı. Ve ne oluyor? Bakın hüküm verdiği zaman diyoruz ki hükmü kayıtsız şartsız yerine gelen. O zaman sen Şule'ye saçını çektiği için kötü bir kız dediğin için bundan sonra sen onu fark edene kadar senin için Şule'ler kötü fiiller işlemek durumunda kalacak. Anlatabildim mi? Yani sen ona çünkü kötü kız dedin. Anlatabildim mi? Hüküm verdin. Kötü kız dedin. Kötü oğul dedin ona. Şimdi hakem esması senin bir konuda işte o sarı kart, kırmızı kart çıkarman gibidir. Bir konuda sana şunu yazdın, sana bunu hediye ettin gibi onun rotasını, yolunu, durmasını ya da yürümesiyle ilgili bir hal tayin ettin ve zaten sana o yetki verilmiş demektir. Ama bu yetkiyi sana bir insan vermiyor ya da aramızdaki ilişkilerde vermiyoruz. Bu yetki bize doğuş itibariyle senin zaten düşünebilme kapasiten ve dille burada söylem yapabilme kapasitenle otomatik olarak çalışıyor. Anlatabildim mi? Ve senin verdiği hükümde kendisini mecburen artık oluşturmak zorunda. O yüzden dille yaratıyoruz ya da insana cehennem olarak dili yeter dediğimizde çalışan esma hakem esması. Ve yine tabii ki burada aynı zamanda aramızdaki ilişkilerde falan da gerçekten de hani yol, rota sahibi böyle sorduğumuz insanlar olur, hocanız oluyor mesela diyelim ki. Bu anlamda belki şu da çalışıyor. Sen kendinle ilgili hüküm veremediğinde, sen de hakem bu anlamda sağlıklı dozda çalıştığını göremiyorsan, bak çalışmıyor demiyorum. Çalıştığının farkında değilsen, çünkü çalışmaması gibi bir şey yok buradaysa, düşünebilme kapasiten varsa ister bu düşünce hayra hizmet etsin ister şerre hiç fark etmez. Bir insan olarak düşünme halin varsa ve artısı dilin çalışıyorsa, birine bir A, B, C bir şey söyleyebiliyorsan sen de hakem çalışıyor. Ancak sen bunu görmüyorsan, kendinle ilgili, gücünle ilgili fikrin yoksa, senin burada dediğim gibi hafız esmasını kendine mahvetmişsen, bu zille çalışmışsan, kendini böyle bir görmüyorsan yani hakkıyla hakikatiyle, o zaman sen bunu bir başka yerde arıyorsun. Diyorsun ki mesela bir hoca, bir tanesini buluyorsun veya bir koca veya bir kadın veya bir işte ne bileyim patron, fark etmiyor, bir guru, anladın? Seni koyuyorsun oraya. Diyorsun ki ona benim hakemim olsun. Bak farkında bile değilsin. Sen birine böyle bir kendini teslim ettiğinde, anlatabiliyor muyum? Bu teslimiyet konusu da enteresandır. Nereye, ne kadar, niye, nasıl geleceğiz oralara kısmesi. Birine kendi hakem okumanı, kendi hüküm sahibi olduğunu, kendinin hakemi olduğunu algılayamadığın, kendini tam göremediğin için verdin o kişiye primi. O zaman o kişiye diyorsun ki hadi bana hüküm kes. Ben de senin dediğini kayıtsız şartsız yerine getireceğim diyorsun. Şimdi buradaki durum iyi midir kötü müdür kişiye göre tartışılır. Sadece örnek vermek için söylüyorum bunu. Ama her zaman şey olan hani en geniş halini, kendi buradaki huyiz halimizi yaşayabilmenin yolu kendi gerçeğini tanımak ve yaşamaktır ya. Belki yolun bir yerinde böyle insanlara ihtiyacımız oluyor. Belki yolun bir yerinde bizim gücümüz, kuvvetimiz daha böyle çocuk düzeyde olduğu için evet böyle insanların elinden tutuyoruz veya Allah bize onları nasip ediyor, gönderiyor. Ama bunun bir dozu var ve bu doz sen onunla yürürken kendini tanıyıp da kendi kendini bu esmalarını veya özelliklerini hani esma bilmeyenler için buralarda kendi gerçeğini yaşamak durumundasınız diyorum ya da durumundayız. İşte hakem esması da burada böyle bir esmamız. Böyle de farkında olmadan başkasına etiketini verdiğimiz yer. Yine söylüyorum ama iyi midir kötü müdür asla öyle bir şey yok. Sadece şu. Kime göre, neye göre, ne kadar, ne zaman. Anlatabildim. Bu hakem esmasında da böyle bir düşünülmesi lazım diyorum. Yine abd esması diyor ki her birini ne için var etmişse ona hak ettiğini veren. Ve bu adli esması adalet kelimesini hatırlayın. adalet kelimesinde ne diyoruz? Adaleti sağlamakta ne var? Herkese hak ettiğini vermek var. İşte bu adlet bazında. Ve herkese hak ettiğini vermekle ilgili tabii ki normalde şöyle çiçek üstüne, hak edene çiçek, tokat hak edene tokat dediğimizde bu böyle biraz şey gibi, aa hakikatte bu olur mu gibi bir şey söylem olur ya, bayağı da oluyor. Çünkü adlet bazı diyor ki Allah adildir, adlıdır diyor. Anladın mı? Ama Allah adildir de şunu demiyor mesela. Allah, hani bizim genelde bunu, şunu da söyleyeyim, bazen burçları altını çiziyorum bazılarının mecburen. Hani kaçırmamak için. Ama terazi burcunun şeyidir bu, esmasıdır. Adli esması şöyle. Teraziler de kendini burada bulurlar şimdi. Diyor ki, hak edeni, hak ettiğini, hak ettiği kadarıyla vermektir. Allah adil de dediğinde diyor ki Mine'nin çok güzel bir beyin çalışma prensibi var. Bu kadın sanatçı olacak diyor. Mesela al, misal Allah konuşuyor olsa. Ben bu Mine'ye hak ettiği hocalarla, kurslarla, malzemelerle buluşturmuşum. Burada Mine'nin yaratılışı gereği olay. Anlatabildim mi? Yani bir fıtratı var, bir yaratılış var, bir misyonu var. Bir sanatçı olmaya gelmiş, doğmuş. Böyle şeyler olsa misyonlar. O zaman Mine'nin hak ettiği, bu şey gibi, Mine, aferin, hak ettin, al bakalım gibi değil. İhtiyacına binaen buluştu. Anlatabildim mi bunu? Yani hesap yapıldı da al sana, hak ettin değil. İhtiyacına binaen buluştuğu şey, Mine'nin hak ettiği şeydir. Mine'nin sanatçı yaşam misyonu varsa, Mine'nin kursuyla, hocasıyla, malzemesiyle buluşması Allah'ın adil sıfatı, adlı esmasındandır. Çünkü onun hak ettiğiyle buluşturdu. Çünkü ona dedi ki sanatçı ol, o zaman sanatçı ol dediyse gereğini de verecek. Anlatabildim mi? Bakın, bu, hemen parantez açıyorum. Bir şey geliyorsa gönlünüzden, mesela genelde nasıl şeyler, dünyevi söylüyorum buraya. Allah'ım bana bir ev ver. Mesela böyle kelimeler geliyor. Allah'ım bana işte çok hayırlı bir eş ver dedi de. Bu cümleye de böyle bakın. Tamam mı? Sana bu isteği veren gereğini de verir. Sizin bunun için bir şey yapmanız gerekmiyor. Anladın mı? 7-24 bunun için hangi çalışmaları yaptı, hangi buralar gerekmiyor. Bunu ayrıca konuşacağız ama bunu adlı buradan da. Ve sen hayatta diyorsun ki, hayatta bir misyonum var, bulmalıyım. Evet, bir bilgi olarak kendini gözlemlemek için bilmek iyi olabilir ama senin kendi gerçeğini bilmektir senin olayın. Sadece o ana bilim olarak Fatmalı'nın, Nesrinliğinin misyonu değildir ama kendini gözlemlemek. Ama diyelim ki o bir rota olsun, evet bulabilirsin, bilebilirsin ama genel olarak burada anlayışmazsa ki sen bu doğuş itibariyle burada İsterlik kul olarak geldi. Kul kelimesini hatırlayın. Kudret de ortaya çıkmış bu uluhiyet, ilahiyat, uluhiyet. Tamam mı? Uluhiyeti burada hani tarif edemeyeceğimiz bir hani insani değil, ilahi değil, uluhiyet. Anlatabiliyor muyum? Daha onların hepsi çıkış noktası. Kudret de ortaya çıkmış bir uluhiyet planından ortaya doğan ilim. Kul dediğinde ilimsin sen, ilmi suretin, ilmi taşıyıcısın, ilmin açığa çıkarıcısın. Sen kul dediğinde Allah'ın kulu olarak, hani konuştuk ya geçen alemlerde, Allah'ın kulu olarak sen oradaki program ve oradaki seyri buradaki uluhiyet dediğimiz boyutsallığında olan, formu olan ilmi ortaya çıkarmaya gelmiş. Yani en üst versiyon ilmi ortaya çıkarmaya gelmiş diyelim buna. Uluhiyeti şimdi öyle diyelim. Yani zati seyir diyelim. Sen kul dediğinde oradaki ilmi ortaya çıkarmaya gelmiş bir yapısın. Anlatabildim mi? O zaman sen daha doğuş itibariyle kulsun zaten. Varlık şeyin bu. Rotan bu. O zaman senin Allah'ın adlı olması sen istediğinde verdi, istemediğinde vermedi gibi olmuyor. Sen doğuş itibariyle adlı gereği neye ihtiyacın varsa kendi gerçeğini burada ortaya koymak için işte Mine'nin kursuyla hocasıyla buluştuğu gibi sistem sana hepsini o hayatına dahil edecek demek. Anlatabildim mi? Ve hayatına dahil ettikleri artı ya da eksi bu yüz ya da bu zil hangi biçimden olursa olsun zaten senin ihtiyacın olduğu için hak edişin değil bakın. İhtiyacın, fıtratının ve kul olmanın gereği. Kulluğun hangi okulun dersleri diyelim buraya. kulluğun hangi derstense senin, o derse girebilmek ve o dersten kendini ifade edebilmek için bütün donanımla gelmiş oluyorsun. O donanıma insan, eşya, olay, hayvan, bitki, her şey dahil. Zaman, o da yaratılmıştır. Her şey dahil. Anlatabildim mi? Şimdi o zaman anlatması dediğinde bu otomatik olarak hani şey gibi zaten adlı yani. Hani bunun başka bir şeyi yok. Anlatabildim mi? Başka bir tarifi olmamakla beraber. Zaten al. Ne lazımsa hak edeni, hak ettiğini, hak ettiği kadarıyla veren. Ve bunun doğuşun itibariyle vermişken ve sen doğumda, dedik ya, doğduğun anda ölüm sürecin geri saymaya başladı dediğimiz yerde doğuşun itibariyle bütün varlıkta ihtiyacın olan o adla, hak ettiğine geldin. Sadece bunu böyle bir şöyle diyelim buraya. Tamam mı? Mesela buna gece gündüz örneği veriyorum ya. Şimdi bu gece gündüz sırt sırta. Tamam mı? Ve bu tek bir gün ediyor. Şimdi bunu buradan bakınca tek bir gün, ama bu gece gündüzü yaşayan insan birimi olarak ve küçük küçük böyle diyelim ki bir insan geldi burada, önce geceyi yaşadı. Sonra buraya gitti, gündüzü yaşadı. Bitirdi ya yolculuğunu. Bu zamanı. Mesela ölüm ve doğum böyle ikili ve sen ağırlığı olarak hak ettiğin ya da ihtiyacın olan bütün donanımla ve esmayla ve kombinasyonla ve programla geldin bu sırt sırtayken, sen bunu böyle biraz açılarak, yani şey bu birken açılarak sahneyi açtı böyle akordiyon gibi ve sen böyle bunu uzun ve çok yaşadığını zannediyor oluyorsun yaşam boyunca. Ve o zaman A gelmedi, hak ettiğimi alamadım diye bu aralıkta söylüyorsun. Halbuki baştan zaten böyle. Baştan hepsi burada. Anlatabildim mi? O zaman atletması yaşamın bütününe böyleyken küçük birimlerde, o zaman şu. Mesela sen bunu yine söylüyorum, terazi burçları anlayacaktır. Mesela sen birine diyorsun ki ben Nurten'e adil olacağım. Ben Nurten'e hak ettiğini vereceğim. Veya benim öğrencilerime, ilkokul sınıfım olsun mesela. Ben bütün sınıfıma adil olacağım dediğimde. Adil olmam ne demek? Hangisinin neye ihtiyacı varsa onunla buluşmasını sağlamakla beraber işte orada alt biriminde hak ediş zannettiğim şey, o kişi dersini ne kadar çalıştı, sınavı nasılsa ona onu tut vermem. Değil mi? Benim adil olmam. Nursem'in sınıfı geçmiştir. Atıyorum Hatice başarısızdır. Ona eksi vermekmiş. Benim adil olmam bu demek. Anlatabildim mi? Bu alt birimde. Ama hepsine de hak ettiği şekliyle işleri, ihtiyaçları olan bilgilerle hoca olarak buluşturmaktır bize. Şimdi burada terazinin ya da genel adaletin karıştığı yer eşitlik kavramı. Zannediyoruz ki mesela ben hocayım, diyorum ki benim sınıflarım 30 kişilik bir ilkokul sınıfım var. İşte çalışanı var, çalışmayanı var. Sınav kağıtlarına bir baktım, birisinin 0 alması lazım, birisinin 10 alması lazım. Şimdi ben zannediyorum ki ay ben çok adaletli bir öğretmen olmak istiyorum deyip ben en iyisi bunların hepsine bir 8 vereyim olsun bitsin dediğimde. Tamam mı? Bir puan belirledim. 8 verdim. Şimdi ben burada eşit davranmış oluyorum ama adil davranmış olmuyorum. Karışan yer burası. Adlet bağısıyla adalet eşitlik kavramı. 8 verdiğimde o 0 alması gerekenin puanını yükselttim. Gereksiz bir yük ona binmiş oldu. 10 alması gerekeni 8'e indirdim. Ona eksi 2 puanla onun hakkını çalmış oldu. Ben adil olayım derken yanlışlıkla yaptığım eşitlik davranışı böyle sonuçlara sebep verdi. Anlatabildim mi? Şimdi adli itibatı bu yüzden diyor ki hak edeni, hak ettiğini, hak ettiği kadar verdi. Ve bunun bütün davranışlar için. Allah böyle çalışıyor, sen de böyle çalışıyorsun. O zaman ne demek? Bazen birilerine, dedim ya, çiçek vermek gerekiyorsa çiçek verilir. Tokatsız tokat dediğimiz yer, bu fiili ortaya koymakta adletmasının gereğidir. Gidelim birilerinin kafasını gözünü yaralım demiyoruz. Ama hani diyoruz ya, derdini anlatmak, duygunu, beni kırdın demek, duygunu, ihtiyacını söylemek. Anlatabildim mi? Veya bir şey sana bir zorbalık yapıyorsa şöyle demiyorsun. O zorbalık, sana sokakta adam zorbalık yapıyor. Anlatabildim mi? Sen orada şöyle demiyorsun. Tamam, bu da benim kendimden kendime geldi. Şimdi burada hangi etma çalışıyorsun? Ne anlamalıyım? Dur bir dakika arkadaşım, ben etma hesaplıyorum demiyorsun. O adam seni zorbalık yaptı. Sen de ona yeri geldi. Sen de onu içiyorsun. Anladın mı? Yeri geldi. Sen de onunla dövüşüyorsun. Yani bilmiyorum ama hani böyle çok uçuk açık şeyler söyleyemiyorum sizin için ama yani ülkede yaşıyoruz ve bunlar her an olabilir şeyler. Anladın mı? Bazen söyleyince şey gibi. bu kadın nerede yaşıyor acaba demeyeyim de, yani İstanbul Beylikdüzü'nde yaşıyorum ama hani olayımız bu, anlatabildim mi? Sana geliyorsa sen de ona gidiyorsun, yani öyle bir şey değil mi? Yani başka türlü yaşamıyorsun. Sistemin gerçeği burada çünkü. Şu an maddi planda seyrettiğiniz için bunları uyguluyoruz. İşte tam da burada hak edeni hak ettiğini vermek kavramında, hani herkesi dayaktan kırıp geçirelim demiyoruz. Ya da herkese böyle dediğim gibi Esma, mevzu şu. Biz orada fiilin gereğine odaklanmalıyız. Anlatabildim mi? Bakın insana değil, fiilin gereği. Neydi fiilin gereği? O kişi 10 puanlık çalışmış, bir fiili ortaya koymuş. Benim hoca olarak ona 10 puan vermem. O kişi zorbalık fiilini yaptı. Ben de buradaki mesması gereği intikam alan. Yani karşılık veren. Anlatabildim mi burası? Veya orada ortaya koyduğumuz şey adlı esması. Hak eden hak ettiğini vermek. Anlatabildim mi esmalar nasıl çalışıyor? O yüzden bunu neden yine üzerinde duruyorum? Çünkü bu adalet eşitlik karışıyor. Ve biz bugün erdemli insan olmalıyız, iyi insan olmalıyız gibi bilgilerden veya ahlaklı olmalıyız gibi bilgilerden bazen de sistemde dengeleri bozan buluyoruz. Anlatabildim mi? Erdemli ve ahlaklı olmakta adl esması da var. Anlatabildim mi? Evet, erdemli ve ahlaklı olmak noktasında öyle bir şeye gelirsin ki bir bilinç seviyesi ve yol doğru, yolu doğrultuk deriz ya, tam bir rezone olduğu bir seviye vardır ki orada zaten etrafında öyle tezahürler senin için olmaz. Anlatabildim mi? Ama normalde dediğim gibi erdem, ahlak, güzel, gurur dediğimde burada her şey dahil bu plana. Anlatabildim mi? İlla insanlar savaş ve kavgalı etsin değil. Her şey dahil. Oradaki fiili bir, hak edilen fiilin gereğinin yerine gelmesini sağlamak. Ama belki kendini sağlamayacaksın ama ödeşmeyi sağlamak. Belki orada ödeşmek, hediye vermek, belki dediğim gibi fatura kesmek. Bunun kendi içinde sevgi prensibiyle buluşmuş haliyle, ki burası da şimdi geliyor latif esması. İşte o zaman adam bana zorbalık yaptığı zaman o hani orada koruma savunma dışında ben ona artı bir hareket yapmayabilirim. Ama anlatabildim mi? Ama orada hesap da yapma. Burada latif esması zaten evet içeriden çalıştığında ve artı vecut esması var göreceksiniz. Zaten bir bilinç seviyesinde hep o erdem ahlaklı diye tarif ettiğiniz yerin orijinalinde zaten doğal, bakın ulaşmaya çalışma aşamaları değil. Ulaştığı zaman bildiği yerde zaten sevgi, birlik, kalp var. Anlatabildim mi? Ve burada zaten latif esması çalışıyor. Ve latif esması çalıştığında zaten otomatik olarak sen lütuf sahibi olan oluyorsun. Anlatabildim mi? Latif diyor ki lütuf sahibi ve aynı zamanda bir birimin özünde ve yapısında yer alır biçimde mevcut. Yani nedir? Ben Nursemin'i şu an projekte ediyorsam Nursemin'de Fatmalık mevcut ya. Bir hücresi Fatma diyelim. Benim de bir hücrem Nursemin ya. Şimdi bu onun bende, benim onda olmamı sağlayan şey latif esması. Latif, letafet, anladığınız saydam gibi. Ve latif esmasında burada abla bağlayacağım. Latif esmasında öyle bir şey var ki lütuf sahibi olmanı getiriyor. Yani lütuf sahibi ne demek? Benim kendime iyi baktığım için Nursemin'deki Fatmalığın iyi halde olması. Anlatabildim mi? Nagihan'ın kendine iyi bakarak işte Selen'deki Nagihan'ın iyi halde olmasını sağlamak. Ve belki Nagihan'la Selen hiç tanışmayacak ama şu an aynı sınıftalar ya. Mesela Nagihan'da bir Selen hücresi, Selen'de bir Nagihan hücresi var. Anlatabildim mi? Senin lütuf sahibi olman demek öncelikle lütfu, senin varlığa lütfun şeklinde. Anlatabildim mi? Ve sevgi prensibinde yaşıyor olman. Ama arkasının göstergesi kendine lütfetmen. Kendine lütuf sahibi olman. Ve bunun doğal getirisi de zaten o adres vasıları ki hak edeni hak ettiğini verir dediğimizde. Orada zaten o sana zorbalık yapan tezahür etmediği gibi ettiğini varsaydı bir sebepten, başka dinamikleri var. O zaman senin onu sevgiyle orada absorbe etmen söz konusu oluyor. Anlatabildim mi? Yani burada hani hoca da her kavgayla karşılık verin dediği gibi anlaşılmasın. Çünkü buna aşama aşama çalışıyor. Anlatabildim mi? Ama adlı esması işte böyle enteresan bir yerde. Adlı durdurmak zaten doğuş itibariyle mümkün değil ama bozmak mümkün. Eşitlik kavramıyla. O yüzden özellikle buna hani bir dikkat çekmek istiyorum ki hani eşitlik kavramı öyle bildiğimiz yerden çalışmıyor. bir de latifin arkasında habir esması geliyor. Ve habir esması da herhangi bir şey, ki bu şey kelimesini bilmiyorum konuştuk mu, şey kelimesi varlık ortaya çıkmış bir şey gibi, kök hücre gibi diyelim. Kök hücre nedir? Bütünün bilgisini çalış, bütün bedeni oluşturur, bütünün bilgisini taşır değil mi kök hücre dediğinde? Sonra o bedende bir şey olduğunda herhangi bir konu tekrar kök hücreye başvurur, orijinal şeye, hale yeniden getirir, bir rotaya getirir bedeni. Şimdi oradaki gibidir şey kelimesinin karşılığı. Varlıkta yüksek volümde kendisini gösteren ve göstermenin içinde iki yönünün de bilgisini barındıran demektir şey kelimesi. O yüzden şey dediğimde şey kelimesini hangi şeyin içine koyarsak, bak burada da geçiyor, hangi cümlenin içine koyarsak orayı anlarız biz. Kimse demez ki şey derken neyi kastettim demez. Dikkat edin, kelimelerin, cümlelerin içinde bu şeyi kullanırız ve kimse de ya anladım da orada şey derken ne dedim, asla onun etiket karşılığı, çünkü anlar. Neden anlar? Ham bir şey, kök hücre. Anladın mı? Ve bu kök hücrede hem Y harfleri var ya, ikili demektir, o iki sistem demektir. Hem madde hem mana hem misal hem nübüvvet dediğimiz bu ikililere girdiğimiz alçık. O bütün ikili prensiplerin bilgisini içinde barındıran şey, yine şey dedim ama içinde barındıran kök hücre. Anladın değil mi? O yüzden her yeri joker gibi olur. Çünkü kök hücre, şimdi sen bugün miden de hasta olsa kök hücre tedavisi mideni iyileştirir. Dalağın olsa, böbreğin olsa, hangi taraf olduğu önemli değil. Kök hücre her yere joker ya. Çünkü ana yapı ya. Şey kelimesi de böyle. Dolayısıyla habir kelimesi diyor ki bu şeyin varlığıyla kendisinden haberdar olan, habir, haberdar olan, haber alan, haberdar olan ve zaten bilen. Hep diyoruz ki mesela ne var? Mine var. Mine'den haberdarım ben diyelim. Mine ile belki hiç telefonda konuşmuyorum ne yapıyor ediyor ama diyelim ki Mine'den haberdarım ben diyorum. Sonra bana Nagihan diyor ki nereden haberdarsın? Ben de diyorum ki işte içimden biliyorum. Kendimden biliyorum. Ben böyleysem Mine de şöyledir diyorum. Hani bu bağlantılar var ya, böyle her şeyi kendinde bilmek, bulmak, kendinden okumak dediğimiz yer. İşte o habir esmasıyla ve habir esması böyle haberdar ediyor. Normal orijinalinde. Kendim istersem meditasyona durayım, istersem durmayayım. Oturduğum yerden diyelim ki şu anda özlemi düşünürsem, özlemin halinin mutlu mu mutsuz mu, huzurlu mu huzursuz mu, anlatabildim mi? Ağlıyor mu, kavga mı ediyor şu anda? Onu bilme hali. Habir esması bunu sağlar. Anlatabildim mi? Ve benim ona telefonu açmama gerek kalmaz. İşte habir esması böyle. Bunu nasıl çalışıyor? Dedi ki şey kelimesi. Şeyin, yani burada şeyin varlığından ya da varlığı yoluyla kendisinden haberdar olan. Birincisi benden, benim kök hücrem dolayısıyla oradaki bağlantıdan haberdar olmak. İkincisi de onun yoluyla, yani bir binenin halini bildiğim için kendi haline, çift taraflı, dedi ki ikili diye, çift taraflı, binenin halini bildiğim için kendi halimden haberdar olmam. Şimdi burada şu karışıyor bazen, aynalama var ya, işte o benim yansımam, o benim aynam mı, o benim neyimdi bilmem falan diyoruz ya. Hayır, habir çalışıyor karşılıklı. Ben kendime özlem dediğim anda halini biliyorsam habir çalıştı. Aynı şekilde Mine'ye bakıp da atıyorum Mine böyle oturuyordur, Mine ailesiyle mutludur, mutsuzdur, sanatını ifade etmiştir, etmemiştir. Ben ona bakıp da Mine suretin üzerinden kendi iç dünyamdan haberdar olmam. Şurada sıkışmışım, bunu yapmamışım, bunu az yapmışım. Neyse kendi halimi bilmem, haberdar olmam. Çift taraflı. Anlatabildim mi? İşte bu habir esması. Ve habir esması tabii doğal olarak zaten varlıkta bildiğiniz gibi kendinizin farkında olsak da olmasak da bu sürüyor. Yani ben hiçbir zaman belki Mine'nin benim için neyi işaret ettiğini bilemeyeceksem de veya Mine bilemeyeceksek de, ama biz birbirimize bu katkıda bulunuyor oluyoruz. Habir esması gereği. Evet, şimdi bu habiri de bırakacağım. Bilmiyorum, göremediniz galiba dosyayı ama önemli değil. Zaten onları atacağım ben size. Ve şimdi bir soruları alacağım. Bir 10 dakikada böyle bir soru alacağım. Burada kalp sorusunu bu cevap vermiştim. Öteki programda soru yok. Şimdi Burada 7 tane sorumuz var. Zoom programında bir bakıyorum. Evet, Zeynep demiş ki adaletsizlik olduğunda oluşan öfkemi nasıl sağaltırım fiil olarak? Buradaki ilk fiil şu, o adaletsizlik kavramında bir görünen düzlemden değerlendirip neden böyle olduğu ile ilgili o kişilerle masaya yatırmak. Nedir beklenti? Nedir bu sonucu sana getiren diye bizzat istişare ve konuşma yolunda. İlk sonraki durum senin kendi arka perdede bakmak ama çünkü o adaletsizlik dediğin yerde zaten anladın yine senin tanımı çalıştığı için bunu bir karşılıklı oluşta istişare ya da neyse masaya yatırarak konuşmak zaten bunu değiştirir. Yoksa bana adaletsizlik yaptılar ama çok sinirlendim ama gittim boks yaptım öfkemi attım dediğinde bu durum ortadan kalkmış olmayacak. Doğru yönetim orada önce muhatapla fiili düzlemden yönetmektir. Muhatapla masaya yatırmaktır konuyu. Muiz esması bana bunu şimdi şu esmaları da hemen iki dakika söyleyeyim. Normal koruma duası artı mürit kuttüs fettah diyoruz ya bunlar olmazsa olmazlar. Bunları okumayan esma okumazsa güzel olur diye tavsiye ediyorum. Yani sadece muiz çekti, sadece habir çekti. Neyse bu. Anladın mı? Hani bu temel ve korunma olmaksa lütfen tavsiyemdir. Hani esmalar acaba bir sistemle çok daha hızlı kolaylaşmış olarak kendisini sizin için şey yapacak, çalıştıracak ama yani muiz esması da aslında 7 ya da 9 dakika okunması yeterli ama bunları okuyorsanız ve gerçekten bu halden eminseniz yani Zeynep Ece sen muiz haline ihtiyacın olduğuna emin misin gibi bir konuşmak Zeynep Ece sen bizim Ece Alıç musun Zeynep Ece? Bir bana evet hayır yazarsan tamam süper. O zaman sen okuyabilirsin evet. Çünkü eğer tanımadın evet sen oku. 7 ya da 9 oku. Tamamdır. Tamam. Evet, ekran görüntüsü gitmiş. Reenkarnasyon diye bir şey var mıdır? Kur'an dersi bunu söylemişim. Bir döngü var. Ama bu senin benim tekrar tekrar dünyaya gelmem değil. Verinin, bilginin, hani mesela Habir dedi ki, Habir işte Rezzak dedi ki, şöyle surete gelir, böyle surete gelir dediğimde Rezzak'ın asıl olanın defalarca farklı suretlerle kendini ifade etmesi diye şimdilik bunun üzerine tefekkür ediyorum ama hep konuşacağız bunu zaten. Bir şey hayal edebiliyorsak o şey bizim için gerçek midir? Yani o şey varlıkta tezahür ettiği için mi biz o şeyi hayal edebiliyoruz ya da dileyebiliyor muyuz? Vallahi evet. Yani evet ama bunu sana evet deyip bırakmak istemem ama Elif Su evet diyeceğim. Evet. Ali ile Hakim arasındaki keskin fark ne? Geçen hafta da Ali'm için etrafımızdakinin içimizdekinin hali bilmek diye anladım diyor. Hakim kelimesi hakemi konuştuk biz. Ali'mle
yanlış yazmışım hakim diye. Ali'mle Habir arasını soracaktım.
Habir arasında. Tamam. Ali'mle ilim sıfatı çalışıyor. Anlatabilir miyim? Daha ilmi boyut, Allah billahi noktası ilim sıfatı çalışıyor ve bu zaten izahatli sıfatlardandır. Herkes de çalışır ama şeyde, Habir'de şöyle ikili arasında çalışıyor. Anlatabilir evet. miyim? Yani Habir'de kendini biliyorum, senden okuyorum diyelim. Sendeki beni biliyorum. Bu çift yönlü gidiş geliş var. Alim'de varlığın bu anlamda ilmi katmandan okunması var diyebilirim. Evet. Habir esmasında örneğin Ayşe kişisinde kızgınlık çıktı. Ben bunu onda gördüm. Gördüğüm anda mıdır Habir esması çalışıyor diyorsun. Yani bunu şey gibi mesela Ayşe o anda sinirlenmeye başladı mı? Sen onu fark ettin mi? Ayşe kendi fark etmedi. Hala ya da hatta orada bir fiil koymadı düzleminde diyorsan evet bu da Habir'dir. Evet. Evet onu da oradaki suretlerinden biridir ya da düş şeylerden, volümlerinden biridir diyelim. Hepsi böyle çalışır demiyorum ama onlardan biridir. Esma'ya çalışmak istiyorum fakat uygulaması konusunda çekiniyorum. Hayatım olumsuz ortaya çıkarmasını istemiyorum diyor. Bu yüzden bu esması çalışmak öfke durumu, depresyon gibi karamsar olduğum durumlara karşı. Bence Elif Su biraz daha esmalarda ilerleyelim olur mu? Sen şu anda bence böyle bir konuların varsa öfke durumu, depresyon, sen bir spor yap. Tamam, fiili yola. Bak spor yaptığımızda da Cabbar çalışıyor, hakem çalışıyor. Merak etme, Mars çalışıyor. Mars'ın ifade ettiği için Ruslar çalışıyor. Kadir çalışıyor. Tamam mı? Ama power yoga yap. Yani yoga yapıyorsan power yoga yap. Power yoga Mars çalıştırıyor. Mesela yin yoga çalıştırmıyor. O yüzden yani sen biraz daha ya da siz esmaları bir bitirelim. Hani gerçekten evet ya bunu ben hayatımda oturtamıyorum. Acaba esma mı çeksem dediğiniz yerde de düşünürsünüz ama şu an daha önce fiziksel gerçeklikten hareket eder ve bunları tanırsak daha sağlıklı olur diyorum. Şeyi kastetmiyorum. Koruma dağıtı, Münir Kutlus Fettah bana göre hepimizin olmazsa olmazı. Onu kastetmiyorum. 40 gün oldu. Rabbinli devam edecek. Rabbinli ve esmalar devam edecek şöyle. Evet. Sorularınızı bitirmiş oldum. Bir de şu programı tekrar bakıyorum.
Hocam.
Soru yok. Efendim.
Hocam. Ben bir soru sorabilir miyim?
Tabii.
Şimdi mesela bizde müzir ya da hafız esması çalışıyorsa ve biz bunun farkında değilsek ama mesela o dönemde de bir işe başladıysak ya da bir iş kurduysak ya da bir yeni bir yola girdiysek o işin başarılı olmasının ya da o iş başarılı olabilir mi? Ya da o işin
olur.
Başarılı bir şekilde okay, olur.
Olur. Bunu şöyle söyleyeyim. İşi boş ver. İş bazen şey oluyor da. Mesela çocuk doğurduğunu düşün. Tamam mı? O daha canlı örnek ya. Düşün ki anne depresyonda oluyor. Kendi değersiz buluyor. Veya böyle kendi yargılarının takıntılarına kalmış olabiliyor. Ama çocuk böyle gayet o anlamda sağlıklı psikolojisi olan. Anlatabildim mi? Hani illaki bir gün dönüp annenin duygusuna dokunacağı yer olacaktır. Ama çocuğun kendi kader planı var. İşin de kendi kader planı var.
Anladım. Yani mesela atıyorum bir dönem o başarısızlık ya da o yetersizlik yerinde hissediyorsak yani o işi bırakmadan nasıl devam edebiliriz peki? Yani anlatabiliyor muyum bilmiyorum.
Anladım. Şöyle söyleyeyim bak. Şimdi ben çocuktan örnek verdim. Çocuk sağlıklı bir psikolojide olabiliyor dedim ya ama dönüp dolaşıp duyguya da bir kere temas eder. Annesini onurlandırmak için bir gün bir yerinde hayatını. Ama şu da olabiliyor. Kadın zaten kendi öyle hissederken öyle bir çocuk geliyor ki sürekli ona eziyet eden veya öyle bir çocuk olarak eziyet eden yani bunu sürekli taze tutması için sebepler yaratan bir çocuk da oluyor. Veya atıyorum çocuğu hastalanıyor tamam mı? Hastalıkla uğraşıyor. Yani bu sefer şey sürekli zaten dertliydim şöyle dedim öyle bile çocuğum hasta falan yani sebebini güçlendiren bir şey de olabiliyor. Bu örnek. Şimdi bunu iş olarak alırsam şimdi sen burada ne yaparsın o çocukta? Ya anne olarak kendini güçlendirip ben ya zaten çocuk böyle ben de depresyona çıkmazsam bu çocuğu tedavi edemem dersin kendini güçlendirsin ya. Ya da kendi psikolojini bir dakika kenara bırakarak çocuğu hastanelere götürürsün onu güçlendirirsin. İşine de bu. Ya işini güçlendirirsin orada ortaya koyduğun performansı yükselterek tamam mı duyguları bir dakika kenara bırakarak ya da kendini yükseltirsin iş zaten senden gider eğer sadece bu görevi varsa hayatında. Ama kendini yükselttiğin için de bakarsın sen yükseldin her şey de değişti olabilir. O yüzden ikisinden biri ama ikisini birden yapma bak. Hem işi yükseltmeye çalışıp hem kendimizi asla öyle yapma. Çünkü inanılmaz bir çatışma yaratır. Birini seç. Kendi motivasyonun, moralin, psikolojini mi yükseltmek istiyorsun? Güçlü olayım bu iş yerinde. Bu iş yerinde sonra kalır mı gider mi bilmiyorum diyorsun. Ya da benim moralim ne olursa olsun ben işimi şimdiye kadar yaptığımdan daha yüksek performansla yapacağım. Hani bazen hırslı oluyor ya görürsünüz gününüz falan oluyor mesela. Bazen oluyor yani hayat. Anlatabildim mi? Ya da orayı yükselteceksin. Kendi duygunu kenara bırakacaksın ve buna 9 ay zaman tanıyacaksın. Seçmeyen hangisi ise işte bu
harika. Teşekkür ederim hocam.
Rica ederim.
Sağ olun hocam.
Rica ederim. Evet. O zaman arkadaşlar bugün de bitirmiş olduk. Şimdi ben kaydı şöyle bir. Evet, o zaman teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Yine.
Teşekkürler, çok sağ olun.
Teşekkürler hocam.
Çok teşekkürler hocam.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.